sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Dinden uzak toplumlarda çoğu zaman doğrular yanlış, yanlışlarsa doğru olarak tanıtılır. Böyle ortamlarda Allah'ın hoşnut olmayacağı hatalı bir tavır takdir ve teşvik görebilir. Güzel bir tavırsa son derece sıradan karşılanabilir, hatta eleştiri konusu bile olabilir. Bu şekilde eğri ve doğruların birbiriyle karışması, cahiliye toplumlarında sıkça rastlanan, hatta genel yapıyı oluşturan bir durumdur. Bu durum, insanları birçok tehlikenin de içine çeker. Bu programın konusunu oluşturan duygusallık da doğru zannedilen yanlışlardan biridir. Cahiliye toplumlarında duygusallık şefkatli, iyi insanlara has, güzel bir özellik gibi gösterilir. Oysa duygusallık insanları dinden uzaklaştıran, Rabbimiz olan Allah'a kulluk etmekten alıkoyan sinsi bir tehlikedir. Çünkü duygusallık insanları akıllarına göre değil de hislerine, yani tutkularına, öfkelerine, zaaflarına ve inatlarına göre yaşamaya yöneltir. Bu tehlike yaşamın birbirinden çok farklı alanlarında çok farklı uygulamalarla karşımıza çıkabilir. Kimi zaman bir faşistin sıkılmış yumruğu bu tehlikeyi gösterir, kimi zaman bir komünistin söylediği marş aynı tehlikenin izlerini taşır. Kimi zaman da sevdiği kıza aşk mektubu yazan bir gencin sözleri duygusallık tehlikesine işaret eder. Duygusallığın en önemli yönü ise insanların çok büyük bir bölümü tarafından bir tehlike olarak görülmemesidir. Duygusallığın dine tamamen aykırı ve zıt bir ruh hali olduğunu da yine çok az insan fark eder. Hatta insanların çoğu bu ruh halini bir tehlike ve hata olarak değil, takdir edilmesi ve yaşanması gereken bir meziyet olarak görür. Duygusallık dünya üzerinde yüz milyonlarca insanı etkisi altına almış bir cahiliye kültürüdür. Şeytan tarafından insanlığı Allah'ın yolundan alıkoymak için kullanılan silahların en önemlilerindendir. Çünkü duygusallığın pençesine düşmüş olan insan aklını kullanamaz hale gelir. Aklını kullanamadığında ise kendini yaratmış olan Allah'ı fark edemez. Allah'ın varlığının delilleri ve hikmetleri üzerinde düşünemez ve dinin inceliklerini kavrayıp yaşayamaz. Çünkü dinin yaşanması ancak akılla mümkündür. Duygusallık hastalığı tedavi edilmeden bir insanın dini gerçek anlamda kavraması ve yaşaması mümkün değildir. Dahası, duygusallık hastalığı tedavi edilmeden dünyadaki sebepsiz çatışmaların, insanların kendi kendilerine yaptığı zulmün sona ermesi de mümkün değildir. Sebepsiz acı, hüzün ve saldırganlığın da ortadan kalkması mümkün değildir. Burada önemli olan, hiç kimsenin kendini bu tehlikeden uzak görmemesi ve şeytanın her insanı sokmaya çalıştığı bu batağa karşı dikkatli olmasıdır. Duygusallık, yani diğer bir deyişle romantiklik, çoğu zaman sevgi duygusu adı altında etkisini gösterir. Örneğin, romantik milliyetçileri düşünün. Bu kişiler rahatlıkla kendi milletlerini çok sevdiklerini söyleyerek başka milletlere karşı husumet besler ve hatta saldırganlık gösterirler. Veya bir genç kıza aşık olan, onu hayatının yegane odak noktası haline getiren bir genci düşünün. İntihara yeltenecek kadar ileri giderek bu genç kızı adeta ilahlaştıran bu gencin çıkış noktası yine bu yanlış sevgi kavramıdır. İnsanların çoğunluğu da sevgi adı konan her duygunun her zaman için doğru, temiz, hatta kutsal olduğunu zannederler. Dolayısıyla az önce saydığımıza benzer romantizm örneklerini makul görürler. Sevgi elbette Allah'ın insana bahşettiği güzel bir duygudur. Ama önemli olan bu sevginin kime ve ne düşüncelerle beslendiği, yani gerçek sevgi olup olmadığıdır. Duygusallığın insana yaşattığı sapkın sevgi anlayışıyla Allah'ın bize Kur'an'da öğrettiği gerçek sevgi anlayışı bu noktada birbirinden ayrılır. Kur'an'a göre sevgi, ona layık olanlara gösterilir. Sevgiye layık olmayanlarsa sevilmez. Hatta onlara buz edilir, yani kalben soğukluk duyulur. Kimin sevgiye layık olduysa, sahip olduğu ahlaka göre belirlenir. Mutlak sevgiye layık olan tek varlık, hepimizin yaratıcısı olan Allah'tır. Allah bizi var etmiş, sayısız nimetle rızıklandırmış, bize yol göstermiş ve ebedi cenneti vaat etmiştir. Her türlü sıkıntımıza Rabbimiz yardım eder, her samimi çağrımıza icabet eder. Bizi O doyurur, hastalandığımızda bize O şifa verir, kalbimizi O felaha kavuşturur. Dolayısıyla kainatın sırrını kavramış olan insan her şeyden çok Allah'ı sever. Sonra da Allah'ın sevdiklerini, yani Allah'ın rızasına uyan salih insanları sever. Allah'a karşı isyankâr olanlar, Rablerine isyan eden nankörler, sevgiye layık insanlar değildir. Bu insanlara karşı sevgi beslemek önemli bir hatadır ve Allah bu konuda iman edenleri şöyle uyarır. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz, oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de sizi de sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda çaba harcamak ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız, nasıl onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Mümtehine Suresi 1. Ayet. Ayette bildirildiği gibi, iman edenler inkârcılara karşı sevgi yöneltmezler. Ancak burada önemli bir detayı hatırlatmakta yarar var. Mümin, dini inkâr eden bir insana karşı kalbinde bir sevgi duymasa da, o insanın iman etmesi, Müslüman olması için elinden gelen her şeyi yapar. Yani burada bahsedilen sevgi beslememe durumu, karşıdaki insana öfke duyma, onun iyiliğini istememe anlamına gelmez. Aksine Allah'a iman eden bir insan, öğüt alabilecek, doğru yolu bulabilecek her insana dini tebliğ eder, cennetin ve cehennemin varlığını hatırlatır. Ölüm ve hesap günüyle karşı tarafı uyarıp korkutmak görevlerini eksiksiz olarak şevkle yerine getirir. Tüm çabasına rağmen bir insan iman etmese de yine Müslümanın adil tavrında bir değişiklik olmaz. Müminlere zarar vermeye, insanlar arasında bozgunculuk ve kargaşa çıkarmaya kalkışmadığı sürece her insana aynı hoşgörüyü gösterir. Çünkü Allah Mümtehine Suresinin 8. ve 9. ayetlerinde müminlere şöyle emretmiştir. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu ayetlerde ve bir önce okuduğumuz Mümtehine suresinin birinci ayetinde Allah bizlere önemli bir bakış açısı öğretmektedir. Bir insanın duyguları onun için yönlendirici olmamalıdır. Çünkü duygular insanı son derece yanlış noktalara götürebilir. İnsanın duygularına göre değil, aklına ve iradesine, Allah'ın emirlerine göre hareket etmesi gerekir. Dahası, duygularını da akıl ve iradesiyle terbiye etmesi şarttır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Duygusallığın insanlara yaptırdığı yanlışları bu batağa düşmüş her insanın hayatında görebiliriz. Kalbindeki istek, hırs, tutku, nefret veya öfke gibi duygulara esir olmuş yüz milyonlarca insan akla aykırı işler yapar. Bunu da ne yapayım seviyorum işte veya ne yapayım çok istiyorum içimden geliyor gibi çaresizlik dolu sözlerle savunurlar. Oysa bir şeyin bir insanın içinden gelmesi o şeyin her zaman doğru ve meşru olduğu anlamına gelmez. İnsanın nefsi kendine daima kötülüğü emretmekte, şeytan da onu daha büyük kötülükler için kışkırtmaktadır. Ne yapayım içimden geliyor diyerek Allah'ın rızasına aykırı işler yapan insan aslında nefsinin ve şeytanın oyuncağı olmuştur. Allah bu insanlardan Kur'an'da şöyle söz eder. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Câsiye Suresi 23. Ayet. Duygusallık diğer bir deyişle romantizm sadece insanlar arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan bir konu değildir. Romantizm insanların dünya görüşlerine etki edip onlara duygusal bir atmosfer verir. Bunun sonucunda da onları akılcılıktan uzaklaştırır. Romantizm duygusu kimi zaman faşizm ve komünizm gibi birçok din dışı ve sapkın ideolojilere nüfuz eder. Bu duygu bazen din görüntüsü altında da insanlara etkiler. Tarihte dine ve dindarlara zarar vermek için din ve Allah adıyla ortaya çıkan pek çok kişi, grup ve düşünce olmuştur. Allah, Kur'an'da bunun bazı örneklerini bize bildirmektedir. Örneğin Allah'ın seçtiği bir peygamber olan Hazreti Salih'i öldürmek için plan kuran çete, bu işi tasarlarken kendi aralarında Allah adına ant içmiştir. Bu olay, Nem suresinin 49. ayetinde şöyle haber verilir. Kendi aralarında Allah adına ant içerek dediler ki, gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine, ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. bu kişilerin Allah'ın peygamberine kurdukları tuzağı haklı çıkaracak hiçbir neden olamaz. Buna rağmen söz konusu kişilerin bu işi Allah adına yaptıklarını iddia edecek kadar sapkınlığa düştükleri dikkat çekmektedir. Peygamberlere karşı çıkan müşrik kavimler, onları sık sık Allah'a karşı yalan uydurmakla suçlamışlardır. Bu tavırları, onların kendilerini Allah'a inanan dindar insanlar olarak gördüklerini gösterir. Örneğin, Firavun yeryüzünde kendi ilahlığını iddia edecek kadar büyük bir sapkınlık içindedir. Buna rağmen Kur'an'da haber verilen Firavun'un sözleri şaşırtıcıdır. Firavun dedi ki, ''Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum.'' Mü'min Suresi 26. Ayet. Bu durum, insanların din adı ve görüntüsü altında aslında dinle ilgisi olmayan bir takım sapkın düşünce ve eylemler içinde bulunabildiklerini göstermektedir. İşte romantizmde dinle ilgisi olmadığı halde din sanılan bu sapkınlıkların başında gelir. Dinle romantizmin birbirine nasıl karıştırıldığını anlamak için dinin temeli olan ihlas kavramını iyi kavramak gerekir. İhlas, bir işin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmasıdır. Bir iş ancak ihlaslı olarak yapılırsa ibadet olur ve Allah katında değer kazanır. Örneğin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda çaba harcamak ve tüm diğer ibadetler Allah'ın rızasını kazanmak kastıyla yapıldığı takdirde ibadet olur. Allah, Maun suresinin 4. ayetinde Allah rızası için yapılmayan ibadetin geçersizliğini şöyle bildirmiştir. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Romantizmin dini çarpıtması da işte bu şekilde olur. Dini Allah'ın rızasından başka bir amaca yönlendirir. Yani romantizm insanlara dini Allah'ın rızası için değil de kendi duygusal ihtiyaçlarını tatmin etmek için yaşatır. Romantizm bu ince ama çok önemli olan ayrımı ortadan kaldırarak insanları tamamen yanlış bir din anlayışına sürüklemektedir. Bunun doğal bir sonucu mistisizmdir. Yani ihlas ortadan kalktığında din bir tür psikolojik rahatlama aracı olarak görülmeye başlar. İşte bu esnada insanları bu psikolojiye daha fazla sokacak mistik etkenler devreye girer. Romantik din anlayışıyla Kur'an'da Allah'ın bize öğrettiği gerçek dini karşılaştırdığımızda fark çok açık olarak ortaya çıkmaktadır. Kur'an'da Allah insana aklını kullanmasını, düşünmesini, Allah'ın yarattıklarını incelemesini ve bu akıl yoluyla iman etmesini emretmektedir. Oysa romantik din anlayışında akıl devreden çıkar. İnsanlar düşünmeye değil, düşünmemeye yöneltilir. Romantik din anlayışlarının çoğunda insanın kendisine zulmetmesi, acı çektirmesi makbul bir davranış olarak görülür. Örneğin, kendilerini çarmıha gererek Hz. İsa'ya yakınlaştıklarını düşünen Hristiyanlar vardır. Budizm gibi uzak doğu dinlerinde aç kalmak, rahatsız yerde uyumak gibi kendine zulüm örnekleri kutsallaştırılır. Oysa Kur'an'da insanın kendine acı çektirmesi gibi bir anlayış kesinlikle yoktur. Yunus suresinin 44. ayetinde romantizmin bu çarpık anlayışı en güzel şekilde ifade edilmektedir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Özetle romantik din anlayışı, insanların nefsinde bulunan, düşünmeme, gerçeklerden kaçma, insanları putlaştırma, nostalji, kendi kendini küçük düşürme ve kendine acı çektirme gibi eğilimleri tatmin eder. Bu anlayış, gerçek dine tamamen ters, pek çok inanç ve uygulama içeren batıl bir sistemdir. Oysa böyle insanların Allah'ın kendilerinden ne istediğini öğrenip uygulamaları gerekir. Buna rağmen atalarından kendilerine miras kalan düşünce kalıplarını, davranışları ve ibadet şekillerini devam ettirirler. İçinde bulundukları şartları akılcı olarak değerlendirip ona göre davranmak yerine geleneklerinde var olan kural ve anlayışları aynen muhafaza ederler. Bu da Allah'ın Kur'an'da şiddetle uyardığı bir sapkınlıktır. Kur'an'da bu konuyla ilgili çok sayıda ayet vardır. Araf suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti derler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Lokman suresinin 21. ayeti ise konuyu çok hikmetli bir şekilde açıklamaktadır. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde derler ki, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Şayet şeytan onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı? Bir insanın Allah'ın istediği gibi salih bir imana sahip olabilmesi için romantizm bataklığından kurtulması zorunludur. Hac suresinin 62. ayetinde şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir diye buyurulmuştur. Nitekim Allah gerçeğin ta kendisidir ve bunu kavrayabilmek için gerçekçi olmak gerekir. Romantizme kapılan insanlarsa ya romantik milliyetçilik, komünizm gibi sapkın ideolojilerden etkilenirler ya dini romantik bir bakış açısıyla yorumlayıp akıldan ve ihlastan uzaklaşırlar ya da romantik sevgi anlayışının etkisine girerler. Bu kişiler dini yaşamaya başlasalar bile romantizmin verdiği çalkantılı ruh hali sebebiyle bu konuda kararlı ve istikrarlı olamazlar. Romantik bazı etkenlerle dini yaşamaya başlayanların sayısı çoktur. Ama kısa bir süre sonra bundan vazgeçen ve yeniden din dışı hayata dönen pek çok romantik insan da vardır. Halbuki Allah insana şöyle emretmektedir. Allah göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadette kararlı ol. Hiç onun adaşı olan birini biliyor musun? Meryem suresi 65. ayet. Siz, sıradan bir karakter özelliği gibi düşünülen duygusallık tehlikesini muhakkak düşünün. Bundan kurtulmanın ne kadar kolay olduğunu da sakın unutmayın. Bunun için tek şart, Allah'ı birleyerek ona samimi iman etmektir. Ancak bu şekilde Allah'ın müminlere bir nur olarak verdiği aklı hayatınızın her anında yaşar, romantizm batağından kurtulursunuz. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
programda duygusallığın tehlikesiz gibi yansıtılan ama aslında insanlara umulmadık zararlar veren bir konu olduğu ele alınacaktır. Sıradan bir karakter özelliği zannedilen duygusallığın gerek toplumlar gerekse bireyler için ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermek çok önemlidir. Romantizm genellikle insanlar arasındaki duygusal ilişkilerle ilgili bir kavram olarak anlaşılır. Ancak bunun yanında romantizm, siyasi ideolojilerin bazılarıyla da yakından ilgilidir. Bunların başında ise 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve 20. yüzyılın ortalarına dek dünyada büyük bir etki uyandıran romantik milliyetçilik gelir. Öncelikle belirtmek gerekir ki burada eleştireceğimiz kavram milliyetçilik değil, romantik milliyetçiliktir. İkisi arasında çok büyük fark vardır. Milliyetçilik en genel anlamıyla bir insanın parçası olduğu milleti ve üzerinde yaşadığı vatanını sevmesi anlamına gelir. Bu son derece meşru ve güzel bir duygudur. Dine aykırı bir yönü olmadığı gibi insanlığa zarar veren bir etkisi de yoktur. Bir insanın anne ve babasını sevmesi nasıl meşru bir duyguysa, kendisini yetiştiren ortak bir inanç ve kültüre sahip olduğu milletini sevmesi de meşru bir duygudur. Nitekim Türk milliyetçiliği böyle güzel ve asil bir duygudur. Hiç kimse arasında din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi kapsar. Milliyetçilik duygusunun gayrimeşru hale gelmesi, sevginin tutkuya dönüşmesiyle olur. Bir insanın milletini severken diğer milletlere karşı sebepsiz yere husumet beslemeye başlaması bunun ilk adımıdır. Kendi milletinin çıkarları için diğer milletlerin ve halkların haklarını çiğnemeyi, örneğin onların topraklarını ele geçirmeyi, mallarını yağmalamayı hedeflemesi de aynı mantığın devamıdır. Bu kişi milliyetçilik konusunda gayrimeşru bir çizgiye gelmiş demektir. Veya bir kişinin kendi milletine olan sevgisini bir tür ırkçılığa dönüştürmesi de aynı psikolojinin devamıdır. Bu kişi kendi milletinin kalıtsal olarak diğerlerinden üstün olduğunu iddia ettiğinde yine gayrimeşru bir fikir geliştirmiş olmaktadır. Allah bu gayrimeşru milliyetçiliğe Kur'an'da dikkat çekmektedir. Ayetlerde öfkeli soy koruyuculuğu olarak tarif edilen bu düşünce, dinden uzak toplumların bir özelliği olarak anlatılır. Fetih suresinin 26. ayetinde şöyle buyrulur. Hani o inkar edenler kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunu, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman hemen Allah, elçisinin ve müminlerin üzerine güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Dikkat edilirse ayette öfkeli soy koruyuculuğundan söz edilmekte, buna karşılık Allah'ın müminlere güven ve yatışma duygusu verdiği bildirilmektedir. Demek ki kendi toplumuna, aşiretine veya milletine yönelik sevgisi sonucunda öfkeli ve saldırgan bir tavır sergileyen insanların ruh hali gayrimeşrudur. Allah buna karşılık müminlerin huzur, güven ve yatışma halinde olmasını dilemektedir. Bir diğer ifadeyle Allah'ın müminler için beğendiği ruh hali aklı başında bir insanın ruh halidir. Öfkeli soy koruyuculuğu işte bu aklı başında ruh halini ortadan kaldırır ve insanları sırf dilleri, renkleri, kabileleri veya toplumları ayrı olduğu için birbirlerine karşı öfkeli bir saldırganlığa yöneltir. Allah'ın 1400 yıl önce Kur'an'da tarif ettiği bu öfkeli soy koruyuculuğunu bugün dünyanın dört bir yanında görmek mümkündür. Afrika'da sırf ayrı kabilelerden oldukları için birbirlerini boğazlayan insanlar vardır. Avrupa'da bir futbol karşılaşmasını silahlı çatışmaya dönüştüren ve karşı ülkenin taraftarını sırf o taraftan olduğu için öldüresiye döven holiganlar boy göstermektedir. Batı dünyasının genelinde zencilere, Yahudilere, Türklere, Afrikalılara veya bir başka azınlığa karşı nefret ve öfke besleyen kişilerin sayısı çok fazladır. Dahası onlara karşı terör eylemleri düzenleyen, bu amaçla örgütler kuran kesimler bulunmaktadır. Öfkeli soy koruyuculuğu sadece bu gibi alt sınıfları değil, pek çok ülkenin en üst kademesini de etkilemektedir. Basit bir sınır anlaşmazlığını bahane ederek sırf saldırganlık içgüdülerini tatmin etmek için birbirlerine savaş açan pek çok ülke vardır. Söz konusu ülkeler bu savaşları yıllar boyunca inatla sürdürmekte, hem kendi halklarını hem de karşı ülkenin halkını sefalete düşürmektedir. Bunların karar mekanizmalarında bulunanlar, Kur'an'da bildirilen öfkeli soy koruyuculuğunun etkisi altındadır. Her biri, ayette tarif edildiği gibi, kendi kalplerinde cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırtan cahillerdir. Bu cahiller, 20. yüzyılın iki büyük felaketi olan 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı da hazırlamış ve yürütmüş olan kimselerdir. Bu kimseler Alman kahramanlığı, İngiliz gururu, Rus cesareti gibi duygusal kavramların etkisi altında kalarak hem kendi milletlerine hem de tüm dünyaya büyük felaketler yaşatmışlardır. Bu iki dev savaşta toplam 65 milyon insanın kanı dökülmüş, 10 milyonlarcası sakat, dul, öksüz ve yetim bırakılmıştır. İşte Kur'an'da haber verilen bu felaketlerin kaynağı olan öfkeli soy koruyuculuğunun çağımızdaki ismi romantik milliyetçiliktir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Milliyetçilik Avrupa'da genellikle 18. yüzyılda yayılmış bir düşünce olarak bilinir. Daha önceden çok sayıda derebeyinin idaresi altında yaşayan ülkeler, tek bir merkezi yönetim altında birleşerek ilk ulus devletleri kurmuşlardır. İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri, milliyetçiliği en erken benimseyen ve ulus devlet haline en erken gelen ülkeler olarak bilinirler. 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'daki ülkelerin çoğunluğu milli birliğini sağlamıştır. Almanya ve İtalya ise bu gelişimin dışında kalmıştır. Her iki ülkede de prensliklerin veya küçük şehir devletlerinin iktidarı çok uzun sürmüştür. İtalya ancak 1870'te, Almanya ise bir yıl sonra 1871'de milli birliğini sağlayarak bir ulus devlet olarak tarih sahnesine çıkabilmiştir. Bir başka deyişle her iki ülkede milliyetçiliği benimsemekte ve uygulamakta diğer Avrupa ülkelerine göre geç kalmıştır. Ancak bu durum, Almanya ve İtalya'da Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha radikal milliyetçilik akımlarının gelişmesine ve kök salmasına neden olmuştur. Sosyal bilimcilerin genel kabulüne göre milliyetçiliğin en uç örnekleri olan Nazizm ve faşizmin bu iki ülkede doğmuş ve iktidarı ele geçirmiş olmasının nedeni açıktır. Her iki ülkede de geç milli birlik nedeniyle yayılan fanatik milliyetçi duygular çok hızlı gelişmiş ve böyle bir sonuç doğurmuştur. Bu iki ülkede özellikle Almanya'daki söz konusu fanatik milliyetçi anlayışa öncülük edenler tarihte romantik milliyetçiler olarak bilinir. Romantik milliyetçilerin temel karakteristik özellikleri, akla değil, duygulara önem vermeleri, mensup oldukları milletin mistik ve gizemli bir ruha sahip olduğuna inanmalarıdır. Dolayısıyla böyle kişiler, bu ruhun o milleti diğerlerine üstün kıldığını düşünürler. Romantik milliyetçiler, 19. yüzyılın sonlarında yaygınlık kazanan ırkçı teorilerden de etkilenmişlerdir. Bu kişiler, Avrupalı ırkların dünyadaki diğer ırklardan üstün olduğu ve onları yönetme hakkını elinde bulundurduğu gibi iddialar ileri sürmüşlerdir. Romantik milliyetçilik özellikle 19. yüzyılın ilk 2-10 yılı içinde Almanya'da hızla yayılmıştır. Paul Lagarde ve Julius Langbein gibi yazarlar, Almanların tüm dünyayı yönetecekleri bir tür hiyerarşik dünya düzeni kurmaları gerektiğini savunmuşlardır. Bunun da tamamen Alman ruhundan ve Alman kanından kaynaklanan üstünlükle elde edilebileceğini iddia etmişlerdir. Bunun için Almanların eski putperest inanışlarına dönmeleri ve Hristiyanlık gibi ilahi dinleri terk etmeleri gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Romantik milliyetçiliğin yayılmasında o dönemde Almanya'da kurulan okült yani mistik derneklerinde önemli bir rolü olmuştur. Bu derneklerin ortak dünya görüşü insanın aklıyla değil hisleriyle ve sezgileriyle doğruyu bulabileceğidir. Bu görüş her milletin bir halk ruhuna sahip olduğu ve Alman halk ruhunun da putperestlik olduğu gibi bir takım yüzeysel düşüncelerden ibarettir. Bu dernekler Hitler'e ve dolayısıyla Nazizm'e de büyük bir zemin hazırlamıştır. Romantik milliyetçiliğin insanlığa katkısı, tarihin en acımasız ve kanlı rejimlerinden biri olan Nazizm'e zemin hazırlamaktan başka bir şey olmamıştır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi romantik milliyetçiler insanın akıl yoluyla değil de duygu ve sezgiyle doğruyu bulacağını düşünmektedirler. Böylece söz konusu kişiler son derece tutarsız, karmaşık ve çalkantılı bir dünya görüşü ve ruh hali geliştirmişlerdir. Amerikalı tarihçi Profesör Gerhard Rempel, Rusya'da Reform, Özgürleşme ve Romantizm başlıklı makalesinde romantik milliyetçilerin ruh dünyasını şöyle tasvir etmektedir. Romantikler, fanteziye, duygusallığa ve sembolizme kaçmayı tercih ettiler. Ruhsal olarak sürekli ölümle ilgilendiler, gecenin karanlığı içinde melankolik buhranlar yaşadılar. Romantik milliyetçiliğin önderlerinden Novalis, hayat ruhun bir hastalığından ibarettir diyordu. Burada karşımıza çıkan etken, estetik karamsarlığın başlangıcıdır. Romantizm, insan ruhunun derinliklerindeki akıl dışı güçleri açığa çıkardı. Novalis, tüm dünyaların ve çağların hayal etmenin büyüsüyle birleştirebileceğine inanıyordu. Savaş hakkındaki yurtsever edebiyatın gelişmesiyle birlikte, ruhun dansı denen bu düşünce toplumun geniş kitlelerine de yayılmış oldu. Romantik milliyetçiliğin temeli, duyguların asıl dünya kabul edilmesine dayanıyordu. Bu hayalperest düşünce, gerçeklerden tamamen kopuk, kendi ruh çalkantıları içinde yaşayan insanlar meydana getirdi. Romantizmin insanı gerçeklerden koparan, bir takım duygulara esir eden bu etkisini, bir akıl hastalığı olan şizofreniye benzetmek mümkündür. Bilindiği gibi şizofreni hastaları, gerçeklerden tamamen kopar ve kendi hayal dünyaları içinde yaşarlar. bu şizofren ruh halinin bir örneği, romantik milliyetçilerin bazı normal kavramları putlaştırarak birer saplantı haline getirmeleriydi. Bunların başında kan ve toprak kavramları geliyordu. Almanya'da 20. yüzyılın başlarında doğan Blut und Boden adlı fikri akım, Alman kanının ve Alman topraklarının kendine has bir kutsallığı olduğuna inanıyordu. Bu akım, Alman soyundan olmayan azınlıkların bu kanı ve toprağı sözde kirlettiklerini iddia etmekteydi. Bu akım, Nazi ideolojisine büyük etkide bulundu. Nitekim Naziler, kan dökülmesini kutsal bir eylem olarak görüyordu. Hitler'in 1923 yılındaki başarısız darbe girişimi sırasında yaralanan, Nazilerin kanlarıyla ıslanmış olan bir parti bayrağı, adeta bir puta dönüştürülmüştü. Blutfahne, yani kan bayrağı adı verilen bu bayrak, olduğu gibi muhafaza edilmiş ve her Nazi töreninde en kutsal sembol olmuştu. Hatta Nazi partisinin on binlerce yeni bayrağı Blutfahne'ye sürülmüş ve ondaki kutsal gücün böylece bu yeni bayraklara da geçtiği düşünülmüştü. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Kanı ve kan dökmeyi kutsal sayan bu ruh hali, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşların da ateşleyicisi olmuştur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, romantik milliyetçilerin kapışmasından başka bir şey değildir. En açık olarak Almanya'da görülen romantik milliyetçi akım, dönemin İngiliz, Fransız ve Rus toplumlarında da etkili olmuştur. Bu akımın etkisinde kalan ülkelerin yönetici kadroları, insanlarını savaşa sürüklemişlerdir. Anlaşmalarla çözülebilecek sorunlar körüklenmiş ve dünya 10 milyon insanın hayatına mal olan bir kıyımı yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın gelişimini incelemek, romantik milliyetçiliğin sonuçlarını göstermesi açısından faydalıdır. Savaşa pek çok ülke katılmış olmasına rağmen temelde birkaç öncü devlet vardır. Bir tarafta İngiltere, Fransa ve Rusya, diğer tarafta ise Almanya ve Avusturya-Macaristan bulunmaktadır. Savaşın başında bu ülkelerdeki generallerin hepsinin ortak düşüncesi aynıydı. Hepsi güçlü bir saldırıyla düşman hatlarını yarıp dağıtacaklarını ve birkaç haftaya kalmadan zafere ulaşacaklarını düşünmekteydi. Oysa hiç de beklendiği gibi olmamış ve savaş hiç kimseye zafer getirmemiştir. Almanya, 1914'te Fransa ve Belçika'ya ani bir saldırıyla girdikten ve biraz ilerledikten sonra savaş kilitlenmiş ve karşılıklı kurulan cepheler tam 3,5 yıl boyunca hemen hiç kımıldamamıştır. Her iki taraf da düşman cephesini yaracağı umuduyla defalarca birbirine saldırmış ama hiçbir şey değişmemiştir. Alman saldırısıyla başlayan ünlü Verdun Muharebesi'nde toplam 315 bin Fransız ve 280 bin Alman askeri ölmüş ama cephe sadece birkaç kilometre geriye kaymıştır. Aylar sonra İngiliz ve Fransızlar Zomme Muharebesi'yle karşı saldırıya geçmişler, kanlı çarpışmalar sonucunda 600 bin Alman, 400 binden fazla İngiliz ve yaklaşık 200 bin Fransız askeri ölmüştür. Sonuçta ise Alman cephesi sadece 11 kilometre geriye püskürtülebilmiştir. İdareciler romantik marşlarla ateşli şiirlerle Alman ruhu, İngiliz onuru, Fransız cesareti gibi duygusal kavramlarla coşarak akılcı olmayan kararlar vermişlerdir. Sonuç olarak kendi halklarını kıyıma uğratmışlardır. Hayatta kalan askerlerin çoğundaysa 3,5 yıl boyunca çamurlu bir siperde kafalarını kaldırmadan ve sürekli bombardıman altında yaşamanın getirdiği psikolojik sorunlar baş göstermiştir. Romantik milliyetçiliğin sebepsiz kan dökücülüğünün Birinci Dünya Savaşı'ndaki çarpıcı bir örneği de Fransız General Robert Nivelle'in Nisan 1917'de Alman atlarına başlattığı saldırıdır. Nivelle saldırıdan önce sadece iki gün içinde Alman atlarını yaracaklarını ve bir hafta içinde kesin zafere ulaşacaklarını vaat etmiştir. Alman ordusu daha avantajlı bir durumda olmasına rağmen bu duygusal vaadin etkisinde kalan Fransız ordusu 16 Nisan'da saldırıya geçmiştir. Ama iki günde sonuca ulaşmasını umdukları saldırı 1,5 aydan fazla sürmüştür. Elbette yine hiçbir sonuç elde edilememiş, yüz binlerce asker ölmüş, sonunda Fransız birlikleri arasında iç isyanlar baş göstermiştir. Aynı kan dökücü zihniyet, İkinci Dünya Savaşı'nda da hayata geçmiş, bu kez çok daha fazla insan, toplam 55 milyon kişi, Hitler, Mussolini, Stalin gibi psikopat ruhlu romantiklerin ihtirasları nedeniyle ölmüştür. Yalnızca dünya savaşları değil, farklı ülkeler, kabileler veya örgütler arasındaki savaş ve çatışmaların temelinde de romantizmin büyük rolü bulunmaktadır. Milyonlarca kişi, içinde yaşadığı dünyanın şartlarını akılcı olarak düşünememiş, duygusal sloganların, kahramanlık hikayelerinin, ateşli marşların ve şiirlerin etkisiyle silaha sarılmıştır. Böylece hem kendilerinin hem de düşman saydıkları kimselerin kanını dökmüş ve dünyayı karmaşa ve fitne içine düşürmüşlerdir. Burada akıldan çıkarılmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. Aslında duygusallık insanlığı Allah'ın yolundan çıkarmak ve belalara uğratmak için şeytan tarafından kullanılan bir silahtır. Şeytanın insanlara kurmuş olduğu bu tuzak, romantik milliyetçilikte çok açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Kur'an'da şeytanın etkilediği insanları bir çatışma, kargaşa ve terör ortamına soktuğu haber verilir. İsra suresinin 63. ve 64. ayetlerinde Allah şöyle buyurmaktadır. Demişti ki, git onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin cezanız cehennemdir, eksiksiz bir ceza. Onlardan güç yitirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Görüldüğü gibi ayette şeytanın kontrolü altındaki insanları kullanarak yeryüzünde sarsıntıya uğratan sesler ve yaygaralar koparan ordular oluşturacağı anlatılmaktadır. Nitekim romantik milliyetçiliğin sonuçları da tam olarak bu şekildedir. Tarih boyunca yaşanan ve romantikliğin insanları sürüklediği durumlar son derece ibret vericidir. Tüm bunları yaşamamaksa ancak Allah'a teslimiyet göstermek ve akıllı olmakla mümkündür. Unutmayın ki aklı başında insanlardan olarak toplumlara olumlu etkilerde bulunmak, onlara örnek olmak, insanları doğru yola ve akla davet etmek her insanın görevidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Romantik milliyetçiler ırkçı anlayışlarını ve kan dökücülüklerini desteklemek için bir takım felsefi ve sözde bilimsel açıklamalara başvurmuşlardır. Bu açıklamaların temeli Darwin'in evrim teorisidir. İngiliz biyolog Darwin, 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabında doğada acımasız bir yaşam mücadelesi olduğunu iddia etmiştir. Darwin, bu mücadelenin canlıları geliştirdiğini, yeni türlerin bu mücadelenin kazanılması ve kaybedilmesine göre ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Bir başka deyişle Darwin'e göre gelişmenin anahtarı çatışmadır. Darwin 1871 yılında yayımladığı İnsanın Türeyişi adlı kitabında bu fikirlerini daha da vurgulu hale getirmiştir. Dahası bu kitapla birlikte insan ırklarının bazılarının diğerlerine göre daha ileri olduğunu öne sürmüş, yani ırkçılığa zemin sağlamıştır. Darwin Avrupalı beyaz ırkları ileri ırklar olarak sayarken zencileri, Asyalıları ve hatta Türkleri de yarı maymun ilkel ırklar olarak tanımlamıştır. Darwin'in teorisinin yayılmasıyla birlikte ırkçılık ve çatışmacılık da hızla destek kazanmıştır. Hatta bu iki kavram bilimsel gerçek olarak algılanmaya başlamıştır. Olağanüstü bir kan dökücülüğe sahne olan Birinci Dünya Savaşı'nın ardında Darwinizmin bu karanlık telkinini bulmak mümkündür. Alman, Fransız, İngiliz, Rus ve Avusturyalı generaller yüz binlerce askeri gözlerini kırpmadan bir hiç uğruna ölüme göndermişlerdir. Bunu yaparken Darwinizmin canlılar çatışarak gelişir ve ırklar da savaşarak yücelir şeklindeki sloganına inanmış ve bu ruh hali içinde savaş emri vermişlerdir. Romantizm kendi çevresine karşı tutkulu bir bağlılığı, diğerlerine karşı ise öfke ve nefreti körükler. Bu ruh hali, Darwinizmin ırkların yaşam mücadelesi kavramına çok uygun düşmektedir. Darwin'in teorisinin toplum bilimlerine uyarlanmış haline sosyal Darwinizm adı verilir. Sosyal Darwinizm, romantik milliyetçi ve ırkçı akımların en büyük dayanağı olmuştur. Sosyal Darwinizmin Almanya'daki en büyük temsilcisi ise ünlü bir Darwinist biyolog olan Ernst Haeckel'di. Darwin'in çalışmalarından çok etkilenen Haeckel, kendince Darwinizme katkıda da bulunmuştur. Ancak ortaya attığı teorinin çürüklüğü yıllar sonra kesin olarak anlaşılmış ve dahası Haeckel'in kullandığı şemalarda sahtekarlık yaptığı ortaya çıkmıştır. Haeckel, Monist Birliği adıyla amacı ateizmi yaymak olan bir dernek kurmuştur. Bu dernek aynı zamanda ırkçılığın ve romantik milliyetçiliğin merkezi olmuştur. 1920'lerde Hitler'in önderliğinde gelişen Nazi hareketi Haeckel'in fikirlerinden ve Monist Birliği'nden etkilenmiştir. Konuyu araştıran tarihçi Daniel Gassman bir kitabında konuyla ilgili olarak şunları yazmıştır. Almanya'daki ırkçılıktan ilham alan sosyal Darwinizm varlığını neredeyse tamamen Haeckel'e borçluydu. Haeckel'in fikirleri, ırkçılık, emperyalizm, romantizm, antisemitizm ve nasyonalizm akımlarının tek bir vücut altında birleşip tek bir ideoloji haline gelmesine hizmet etti. Tüm bunlar, romantizmin tamamen din dışı ve dine aykırı bir psikoloji ve dünya görüşü olduğunu bir kez daha göstermektedir. İlk ortaya atıldığı günden itibaren, ateizmle neredeyse eş anlamlı olan Darwinizmin, romantizmle de iç içe olması bu yönde çok açık bir göstergedir. Romantik milliyetçiliğin Darwinizmle olan ilişkisi ve Nazi hareketinin oluşumundaki rolü bize çok önemli bir başka gerçeği daha göstermektedir. Romantizm, gerek bireyler gerekse toplumlar için son derece tehlikeli bir akımdır. Çünkü romantizme kapılan insanlar, kendi ırklarının diğerlerinden üstün olduğuna, savaşlar çıkararak tüm dünyayı istila etme hakkına sahip olduklarına inanmaktadırlar. Hatta başka milletleri ortadan kaldırmalarının veya kendilerine köle kılmalarının son derece meşru olduğunu düşünmektedirler. Yani böyle insanlar akla, sağduyuya ve vicdana aykırı düşüncelere kolayca kapılabilmektedirler. Nazi Almanyası romantizmin bu yıkıcı ve zulmedici etkisini gösteren en önemli tarihsel örneklerden biridir. Nazilerin 1933 yılında iktidara gelmesiyle birlikte Hitler ve kurmayları Alman toplumuna karşı adeta romantik beyin yıkama kampanyası başlatmışlardır. Böylece romantik milliyetçiliğin en saçma iddialarını kısa sürede topluma benimsetmişlerdir. 1930'ların sonlarına gelindiğinde Alman halkının ezici çoğunluğu yakında tüm dünyayı yönetecek bin yıllık bir Alman krallığının kurulacağına tam kanaat getirmişlerdir. Bu hedefe varmak için Alman ırkının saflaştırılması ve bu amaçla ülkedeki tüm azınlıkların sürülmesi gerektiğine ikna olmuşlardır. Hitler ise metafizik güçlere sahip şaşmaz ve yanılmaz bir önder olduğuna ve kendilerini mutlak zafere taşıyacağına inanmışlardır. Hitler'in öfkeli, saldırgan, paranoid ve küstah konuşmalarını gözyaşları içinde dinleyerek kendilerinden geçmiş, adeta topluca büyülenmişlerdir. Nazilerin ünlü Nürnberg mitingleri söz konusu romantik beyin yıkamanın gövde gösterisidir. Amerikalı araştırmacılar Bergen, Lee ve Lincoln bu mitingleri şöyle tarif ederler. Kötü şöhrete sahip Nürnberg mitinglerinde her şey, üniformaların ve bayrakların renkleri, konuşmacıların yeri, programın gece yarısına denk getirilmesi, spot ışıklarının kullanımı, zamanlama çok dikkatli şekilde hesaplanırdı. Bu mitinglerde çekilen filmler, insanların adeta kendi kendilerini sarhoş ettiklerini, kendilerini bir tür transa soktuklarını, Sieg Heil şeklindeki Nazi sloganını sürekli tekrarlayarak Hitler'e adeta taparcasına Nazi selamı verdiklerini göstermektedir. Kitlelerin yüzünde bomboş bir zihnin getirdiği mutluluk okunmaktadır. Bu, ikna edici bir söylemden kaynaklanmaktadır. Aksine, aslında Hitler'in söylemleri hiç de ikna edici değildir. Hemen her zaman sıradan, çocukça, aynı şeyi tekrar eden ve içeriği boş konuşmalardır. Ama bu konuşmayı yapış şekli zehirli bir enerjiye sahiptir. Bir davul ritmi gibi hipnotize edicidir. ve bu kitle psikolojisinin getirdiği bulaşıcılıkla etrafı çevrilmiş bir alana sıkıştırılan binlerce insanın etkisi eklendiğinde kitle histerisi meydana getirmektedir. Hitler'in mitinglerinde görülen şey, psikologların genellikle mistik deneyimleri açıklamak için kullandıkları bilinç kayması durumudur. Amerikalı araştırmacıların bu tarifi çok önemlidir. Bundan da anlaşılıyor ki, Nazi mitingleri, insanları tamamen akıldan uzaklaştıran ve romantizmin büyüsüne sokan kitle hipnoz seanslarıdır. İşte bu romantik hisleri, İkinci Dünya Savaşı'nı ateşleyerek 55 milyon insanın yaşamına mal olmuştur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Nazizm, romantizmin yıkıcı etkilerinin sadece bir örneğidir. Romantizm, insanları akıldan uzaklaştırdığı, akıl yerine duyguların hakimiyetine soktuğu için onları her türlü sapkınlığa sürükleyebilir. Bu yüzden romantik bir insanı herhangi bir yöne çekmek kolaydır. Eğer içinde bulunduğu ortam o yöndeyse, kısa zamanda ateşli bir ırkçı ve faşist haline gelebilir. Bunun tam tersi bir ortamda bulunduğundaysa, bu kez komünist bir militan olur, Leninist marşlar söyleyerek masum insanlara saldırır, hatta kendisini ateşe verip yakacak kadar gözü döner. Son derece acımasız ve haşin olan bir romantiği, birkaç saat sonra gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra ağlarken görmek de mümkündür. Akıl ortadan kalktıktan ve insan duygularına, daha doğrusu şeytanın nefsinde kışkırttığı tutkulara esir olduktan sonra delilikte bir sınır yoktur. Romantik milliyetçilik gibi insanlığa en az onlar kadar kan kusturmuş olan komünizm akımı da romantizmin uç noktada yaşandığı bir ideolojidir. Komünizm sözde akılcı bir ideoloji olarak doğmuştur. İdeolojiyi kuranlar yani Karl Marx ve Friedrich Engels materyalist felsefeyi benimsemişlerdir. Bunu da toplum bilimlerine uygulayarak tarihin kurallarını belirlediklerini düşünmüşlerdir. Marx, tarihi çeşitli evrelere ayırmış, o dönemde İngiltere gibi ileri ülkelerde kapitalist evrenin yaşandığını, bunun ardından kaçınılmaz olarak bir işçi devriminin geleceğini ve sosyalist evrenin başlayacağını öne sürmüştür. Marx, bu devrimin kendiliğinden, yani işçilerin kendi inisiyatifiyle gerçekleşeceği ve İngiltere gibi sanayileşmiş ülkelerde yaşanacağı kehanetinde bulunmuştur. Ancak Marx'ın kehanetleri tutmamıştır. Tutmadığı da onun ölümünden sonraki 30-40 yıl içinde açıkça görülmüştür. İngiltere'de veya bir başka sanayileşmiş ülkede bir devrim olmamış, işçilerin sosyal ve ekonomik şartlarında iyileşme de yaşanmıştır. Bu durumda Marx'ın teorisinin tarihteki pek çok yanılgı gibi bir yanılgı olarak değerlendirilmesi ve bir kenara bırakılması gerekirdi. Ama öyle olmamıştır. Kendilerine Marksistler adı verilen bir grup insan, Marx'ın gerçekleşmeyen kehanetlerini zorla da olsa gerçekleştirme çabasına girişmiştir. Marx'ın kendiliğinden olacak dediği devrim bir türlü olmayınca bunu silah zoruyla yapacak örgütler kurmaya ve devrimcilik yapmaya karar vermişlerdir. Marx'ı bu şekilde yeniden yorumlayan ve Marx'ın tutmayan kehanetlerini bahaneler oluşturarak açıklamaya çalışan en önemli Marksist Lenin'dir. Lenin, devrimin İngiltere gibi ileri ülkelerde olamayacağını, bunun yerine Rusya gibi sanayileşmemiş ülkeleri denemeleri gerektiğini iddia etmiştir. Böylece komünizmin burada başarıya ulaşacağını ve sonra da tüm dünyaya yayılacağını ileri sürmüştür. Bu hayalini gerçekleştirmek için Rusya içinde ve dışında uzun yıllar devrim hazırlığı yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın karmaşası içinde de aradığı fırsatı bulmuş ve iktidara gelmiştir. Ama Lenin'in kehanetleri de aynı Marx'ınki gibi boşa çıkmıştır. Ne kurduğu sistem başarıya ulaşmış, ne de komünizm sandığı gibi dünyaya yayılmıştır. Bugün Lenin'in kurduğu Sovyetler Birliği tarih olmuş durumdadır. Sovyet işgali ve baskısıyla komünist yapılmış ülkelerde de komünist sistem çökmüştür. Nitekim komünizm 20. yüzyılın en büyük ve en başarısız deneyi olarak kabul edilmektedir. Marksizmin bir yanılgı olduğu, sadece kehanetlerinin ve kurduğu sistemlerin çökmesiyle değil, aynı zamanda dayandığı felsefenin çökmesiyle de ispatlanmış durumdadır. Marksizmin temeli olan materyalist felsefenin tüm temel varsayımları 20. yüzyıl içindeki bilimsel keşiflerle yalanlanmıştır. Örneğin, 20. yüzyılda kabul edilen Big Bang teorisi, maddenin ve zamanın yoktan yaratıldığını göstermiştir. Materyalizm, maddenin ve zamanın birer mutlak kavram olduklarını, yani hep var olan, değişmeyen, sabit kalan esaslar olduklarını savunmuştur. Oysa Einstein'ın relativite teorisi, madde gibi zamanın da mutlak bir kavram olmadığını, değişken bir algı olduğunu göstermiştir. Materyalizm, canlıların yaratılmadığını, Darwin'in evrim teorisinde iddia edildiği gibi rastlantılarla oluştuğunu ileri sürmüştür. Bu iddiada 20. yüzyıldaki bilimsel bulgularla çürümüş, canlılarda reddedilemez bir tasarım bulunduğu ve tüm canlıları yaratanın Allah olduğu anlaşılmıştır. Marx'ın en temel kehanetlerinin gerçekleşmediği görüldüğünde bu ideoloji bir kenara bırakılmalıydı. Ancak bırakılmadı. Dünyanın dört bir yanında türeyen devrimciler Marx'ın hayallerini gerçekleştirmek uğruna eylemlere giriştiler. Devrimler, iç savaşlar, gerilla mücadeleleri, terör eylemleri düzenlediler. Sovyetler Birliği ve tüm Doğu bloku çöktü. Kızılçin kapitalist ekonomiyi benimsedi. Ama hala komünizm bırakılmadı. Hala dünyada ve ülkemizde komünist örgütler faaliyetlerini sürdürüyor. Sözünü ettikleri devrimin bir hayal olduğunu bilmelerine rağmen sırf komünizmi bırakmamak uğruna kan dökmeye devam ediyorlar. Kendi arkadaşlarını ve kendi bedenlerini diri diri ateşe veriyorlar. Yanarken komünist marşlar söyleyecek kadar romantik, kör ve amaçsız bir inatla komünizme bağlılıklarını koruyorlar. Bu durum, komünizmin akılcı bir ideoloji olmadığını, bu ideolojiyi savunanların onu akılcı bir değerlendirmeyle değil de bir başka nedenle benimsediklerini gösterir. Bu nedene çoğu kimse fanatizm, bağnazlık, sabit fikirlilik der. Bu tespitte bir hata yoktur. Ama biraz derinlemesine incelendiğinde söz konusu fanatizmin altında romantizmin çok büyük bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle komünizm de romantizmin büyüsünden güç almaktadır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Müzik
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünistlerin yaşadığı romantik ruh halini başta çoğu kişi fark etmez. Çünkü komünistler hep bilimden, felsefeden, akıldan söz ederler. Oysa söz konusu kavramları da romantik bir bakış açısıyla algılamaktadırlar. Bilimin ortaya koyduğu ama işlerine gelmeyen sonuçları burjuva bilimi diye gözü kapalı bir biçimde reddederler. Hatta Stalin bu bakış açısını sistemleştirmiş ama kendi döneminde burjuva bilimi ve proletarya bilimi diye saçma ve yapay bir ayrım yapmıştır. Öte yandan komünistlerin yayınlarına, dergilerine, şiirlerine ya da marşlarına detaylı olarak bakıldığında aslında yoğun bir romantizm yaşadıkları görülmektedir. Bazı kavramları putlaştırmışlar ve onlara karşı aşırı duygusal bir bağlılık geliştirmişlerdir. Bunların başında devrim kavramı gelir. Bir komünist için devrim, tüm kötülüklerin sonu ve tüm iyiliklerin başlangıcıdır. Komünist hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini bildiği bu hayale bir tür ümitsiz aşkla bağlanır. Sözünü ettiği bu devrim hakkında hiçbir akılcı değerlendirme yapmaz. Devrim niye yapılacaktır? Devrim olduğunda pek çok masum insanın kanı boşuna akacak, bütün toplum acı çekecektir. Buna ne gerek vardır? Devrim olmadan da fakir insanların yaşam şartları düzelemez mi? Devrim olduğunda ekonominin durumu ne olacaktır? Ülke nasıl yönetilecek, iç karışıklıklar nasıl bastırılacak, dış tehlikeler nasıl bertaraf edilecektir? Bu gerçekçi soruların bir komünist için hiçbir önemi yoktur. Varsa yoksa tek amaç devrimdir. Eğer bu sorulara bir cevap vermesi gerekirse, Lenin'in, Stalin'in veya Mao'nun yazdığı kitaplardan kalıplaşmış sözleri alıp aktarır ve kendi kendini tatmin eder. Onu devrim fikrine en çok bağlayan etkense, bu konuda yazılan duygusal şiirler, bestelenen ateşli marşlardır. Komünist edebiyatta sık sık çiçekler içindeki güzel ülkeden, uzaklardaki kızıl güneşten bahsedilir. Aslında devrim kavramıyla komünist arasındaki ilişki bir tür romantik aşk hikayesi gibidir. Üniversitelerdeki kitap fuarlarındaki, kültür merkezlerindeki komünistlere ait standlar, komünistlerin toplandığı barlar, kafeler incelendiğinde bu romantizmin çeşitli sembollerle ayakta tutulduğu görülür. Zincirlerini kıran güçlü proletarya posterleri, sıkılmış yumruk figürleri, sosyalizm uğruna savaşmaktan ve ölmekten söz eden devrim şarkıları, komünist romantizmin en yaygın sembolleridir. Bu romantizm kimi zaman kıyafetlere de yansır. Sırtına haki renkli bir parka geçiren, başına da komando kepi giyen komünist bir genç, kendini Latin Amerika'nın komünist gerilla lideri Che Guevara ile özdeşleştirir. Zaten odasında veya özel eşyalarının arasında büyük olasılıkla bir Che posteri vardır. Pop yıldızlarına özenip onlar gibi giyinen romantik koleji gençlerden tek farkı, kendisine seçtiği yıldızın müzisyen değil bir gerilla olmasıdır. Komünist romantizmin bir diğer ilginç örneği, kendilerine acı çektirmekten ve diğer insanların kendilerine acımasını sağlamaktan ilginç bir zevk almalarıdır. Örneğin cezaevinde açlık grevine başlayarak çok basit bir amaç uğruna kendisini ölüme doğru sürükleyen komünist militan bu eyleminin kendisine verdiği acı ve ıstıraptan zevk duymaktadır. Bu zevkin yanı sıra çektiği acı nedeniyle diğer insanların kendisine duyduğu acıma hissinden ve ilgiden tatmin bulmaktadır. Bir yandan da arkadaşları tarafından dava adamı olarak bilinmekten ve takdir edilmekten zevk almaktadır. Müzik Komünistlerin acı çekmekten aldıkları romantik zevk bazen çok uç noktalara varabilir. Komünist militanlar yaptıkları eylemlerde kendilerini canlı canlı yakmakta, seçtikleri bir arkadaşlarını demir parmaklıklara bağlayarak üzerine yanıcı madde döküp ateşe vermektedirler. Sonra da karşısına geçip o yanarken komünist marşlar söylemek gibi korkunç bir vahşet uygulamaktadırlar. Bu akıl almaz şiddeti gerçekleştiren militanların aynen Nazi mitinglerindeki kalabalıklar gibi bir tür bilinç kayması halinde oldukları, tamamen duygusal ve psikolojik bir trans haline geçtikleri kaydedilen görüntülerden anlaşılmaktadır. Komünistlerin hedeflerine asla ulaşamayacaklarını bildikleri halde ısrarla ideolojilerine bağlı kalmaları bir tür inatla mümkün olmaktadır. Yanlış da olsa, başarıya ulaşamayacak da olsa ben komünistim ve sonuna kadar da öyle kalacağım düşüncesiyle körü körüne bir bağlılık sergilemektedirler. Elbette akılcı bir insan böyle davranmaz. Bu körü körüne bağlılık, aşık olduğu bir kadın tarafından aldatılan, aşağılanan ama bunlara rağmen yine de onu sevmekten vazgeçmeyen duygusal aşıklarda görülene benzer bir mecnunluk halidir. Komünizmde şeytanın insanları akıldan ve Allah'a imandan uzaklaştırmak için kullandığı romantizm silahının bir parçasıdır. Komünizm, gerçekte akla ve bilime aykırı iddialarla doludur. Bunların yaklaşık 1,5 asırdır hala ısrarla savunulmasının ardında komünistlerin ideolojilerine olan romantik bağlılıkları yatmaktadır. İşte bu yüzden romantik bir bakış açısının insanları nasıl olumsuz etkilediğini, toplumları nasıl yanlış yollara sevk ettiğini iyi kavrayıp anlamak gerekir. En önemlisi de romantizm ve buna bağlı gelişen her türlü hareket din dışıdır. Dolayısıyla bu olumsuz duygulardan ve tavırlardan itinayla kaçınmak, şeytanın bu tuzağına düşmemek için uyanık olmak gerekmektedir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
aklın önündeki en büyük engellerden biri, siyasi, toplumsal ve bireysel birçok etkisi olan ruhsal bir bozukluktur. Bu ruhsal bozukluğun adıysa, birçok kişinin tehlike olarak görmediği romantizm ya da diğer adıyla duygusallıktır. Bu programda duygusallığın günlük yaşamdaki etkileri ve duygusallıkla ortaya çıkan akılsızlık örnekleri ele alınacaktır. Akıl, bir insanın sahip olduğu en önemli özelliklerdendir. Akıllı bir kimse, kendisine olduğundan çok daha fazla faydayı çevresine sağlar. İmanın getirdiği ahlaka sahip bir kişinin, Allah'ın rızasını kazanmak dışında hiçbir düşüncesi, hedef ya da ideali yoktur. Böyle bir kişi, Kur'an'da tarif edilen mümin özelliklerini eksiksiz olarak yaşar. Mazlumların korunup kollanması, kimsesizlere, yardıma ihtiyacı olanlara sahip çıkılması, adaletin işlemesi gibi konuların sorumluluğunu üzerinde hisseder. Kur'an'dan öğrendiği bu incelikleri ve vicdani sorumlulukları aklı sayesinde kusursuz bir şekilde gerçekleştirir. Nitekim çözüm getirme, hikmetli konuşma ve yazma, tedbir alma, uygulama, yol gösterme gibi pek çok konuda doğal olarak herkesin gözü akıllı bir kimseyi arar. Çünkü böyle bir kimsenin her tavrından, her konuşmasından, her fikrinden istifade edilir. Aklın gerekliliği bu derece önemliyken, akılsızlığın ne denli ciddi bir tehlike olduğunu tespit etmek hiç de zor değildir. Gerek kişinin şahsı, gerekse toplum geneliyle ilgili olarak akılsızlığın sebep olduğu durumları, getirdiği belaları incelemek çok önemlidir. Bu inceleme durumun ciddiyetinin gereği gibi anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Duygusallığı, kişinin aklın ve mantığın gerektirdiği doğrular yönünde değil de duygularına göre hareket etmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Duygusallık, genellikle her insanda değişik yoğunlukta hakim olmasına rağmen, dinden uzak toplumların bütün fertlerinde var olan bir ruhsal hastalıktır. Kur'an'dan uzak, dini yaşamayan bir kimsenin kendini romantizmden tam anlamda kurtarması da mümkün değildir. Çünkü duygusallık ancak insanın aklıyla yani Kur'an ahlakıyla hareket etmesi sonucunda ortadan kalkabilir. Kur'an'a uymayan bir kimsenin ise az önce belirttiğimiz gibi akledebilmesi mümkün değildir. Burada çok önemli bir nokta dikkat çekmektedir. Duygusallık, cahiliye toplumlarında oldukça makbul sayılan, iyi insan olma ölçüsü olarak kabul edilen, dolayısıyla da kimileri için övünme konusu olan önemli bir ruhi bozukluktur. Ancak hatalı bir çoğunluğun kanaatinde duygusallık öylesine olumlu bir anlam kazanmıştır ki, ağlamayan bir kimseye kolaylıkla kalpsiz, duygusuz bir insan sıfatı yakıştırılabilmektedir. Acaba duygusallık zannedildiği gibi bu kadar masumane bir özellik midir? Bu sorunun cevabı, gerçekçi bir gözle değerlendirildiğinde duygusallığın son derece vahim sonuçlar doğurduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Duygusallığın günlük yaşamdaki etkileri son derece zararlıdır. Örneğin duygusallık, insanların şikayet ettikleri ve çözüm aradıkları pek çok konuda aciz kalmalarının başlıca sebeplerindendir. Halbuki sorun olarak dile getirilen her şeyin çözümü, yaşanan sıkıntılardan kurtuluş yolları Kur'an'da mevcuttur. Dolayısıyla Kur'an'ı rehber edinen kimseler ya da toplumlar da aklın kazandırdığı avantajlara sahip olur, diğer bir deyişle aklın konforunu yaşarlar. Allah Kur'an'la insanlara doğru yolu gösterdiğini Maide suresinin 15. ve 16. ayetlerinde şöyle bildirir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Müzik çocukluğumuzdan beri gazetede okuduğu bir haksızlığa, televizyonda seyrettiği aç insanlara ağlayanların duygulu, dolayısıyla da vicdanlı insanlar olduğuna dair yorumlar duymuşuzdur. Halbuki duygusal kişilerin samimi bir ilgi ve çaba göstermeden, yalnızca gözyaşı dökmekten, yakınmaktan öteye geçmeyen bu tepkileri hiçbir fayda, hiçbir çözüm getirmez. Zaten bu tür kimseler, ağlayıp dert edindikleri kimselerin sorunlarına çözüm bulunmasından daha çok onlara üzülmekten zevk alırlar. Bilinç altlarında duygusallığın karanlık halini yaşamak nefislerinin daha çok hoşuna gider. Karamsarlık, umutsuzluk, acı, keder, bunalım gibi vasıflar cehenneme özgüdür. Ancak dünyada şeytanın duygusallıkla saptırdığı kimselere bu gibi rahatsız edici duyguların çekici gelmesi de oldukça ilginçtir. Ayrıca bu konunun önemli bir yönü daha vardır. Televizyon karşısına geçip hiçbir şey yapmadan gözyaşı döken insanlara, bu kişiler için bir şeyler yapmaları teklif edilse değişen bir şey olmaz. Duygusal kişiler, benim yaptığımdan ne olur, ben tek başına ne yapabilirim ki gibi bahanelerle konudan sıyrılmaya çalışırlar. Duygusal insanlar etraflarında meydana getirdikleri olumsuz hava neticesinde olayları karmaşık ve çözümsüz gibi gösterirler. Bunun sonucunda kendileri gibi çevrelerindeki kimseleri de karamsarlığa ve ümitsizliğe sevk ederler. Bunların yanı sıra pek çok güzel ahlak özelliği de duygusallık içinde yaşandığında bu güzelliğini kaybeder. Hatta son derece tehlikeli bir yön kazanır. Örneğin şefkat, Allah'ın Kur'an'da teşvik ettiği üstün bir ahlak özelliği olmasına rağmen, duygusal bir kişinin yaklaşımıyla şefkat zalim bir kimseye acıma şekline dönüşebilir. Dolayısıyla duygusal kişi zalim birinin yaptıklarını hoş görme, zulmüne rıza gösterme gibi yanlış şekilde şefkati uygulayabilir. Bu bakımdan akıllı bir insan için duygusallığa ait hiçbir üslubu, hiçbir tavrı ve mantığı makul görmek mümkün değildir. Çünkü bu tür bir zihniyet içte barındırıldığı sürece duygusallığa ait eylemler ortam ve şartlara göre çok daha ciddi boyutlarda görülebilir. Ancak burada hassas ve duyarlı olmakla duygusal olmak arasındaki farkı da ayırmak gerekir. İçli, duyarlı, mülayim olmak, Allah'ın Kur'an'da peygamber özelliği olarak vurguladığı üstün özelliklerken, duygusallık Kur'an'da tarif edilen ahlakın tam tersidir. Müminler duygusal değildir. Ancak duyarlı ve insancıl kimselerdir. Diğer bir deyişle hem üstün akıl sahibi, itidalli kimselerdir, hem de insani yönleri son derece kuvvetlidir. Nitekim asıl meziyet de kişinin bu özellikleri bir arada barındırabilmesidir. Allah, Hud suresinin 75. ayetinde İbrahim peygamberin bu güzel ahlakından, "Doğrusu İbrahim, halim ve gönülden Allah'a yönelen biriydi," diye bahsetmektedir. Hüzün, umutsuzluk, mutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuzluklar duygusallık olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu olumsuzlukları şefkat, sevgi, merhamet, fedakarlık gibi pek çok güzel ahlak özelliğini kapsayan duygulu olmakla kesinlikle karıştırmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki duygusal insanlar bir kişiye sadece acır, onu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak, sorunlarına çözüm bulmak için hiçbir girişimde bulunmazlar. Ama Allah'ın emrettiği duyarlılığa sahip bir insan, acıma hissettiği kişilere yardım etmek için elinden geleni yapar, sorunlara çözüm arayıp bulur, insanları zor durumdan uzaklaştırmak için gereken tedbirleri de alır. Gerçek şefkat ve sevgi de işte budur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Thank you.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Her insan sevgi, şefkat, merhamet, korku gibi duygularla birlikte yaratılmıştır. Bu duygulara sahip olmak insani bir özelliktir. Burada vurgulanmak istenen nokta ise bir insanın sağlıklı ve dengeli bir ruh haline sahip olabilmesi için bu duygularını imanı ve aklıyla kontrol altında tutması, yönlendirmesi gerektiğidir. Örneğin, sevgi insana en başta onu yoktan var eden, kendisine hesapsız rızık ve nimet veren Allah'a karşı duyması için verilmiştir. Sevginin daha sonra da Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği kimselere, yani müminlere karşı yöneltilmesi gerekir. İnsanlara karşı yöneltilen sevgide ölçü, kişinin Allah'a olan yakınlığı, Allah'ın sınırlarını korumada gösterdiği titizlik, Allah korkusu, yani takvasıdır. Bir başka örnek olarak öfke duygusunu verebiliriz. Öfke, haksızlık ve adaletsizlik durumunda ya da Allah'a ve dine karşı gösterilen düşmanlıklara karşı duyulabilir. Öfke, zulümlere karşı müminlerin sorumluluk ve hamiyet hislerini uyaran, harekete geçiren bir duygudur. Fakat müminin hamiyet hislerinin harekete geçmesi her zaman akıl, itidal ve güzel ahlak çerçevesinde gerçekleşir. Hiçbir zaman mümin adalet ve merhametten uzaklaşmaz. Mümin öfkesine kapılıp haksızlığa karşı haksızlık, zulme karşı zulümle cevap vermez, adaletsizliğe sapmaz. Böyle yapması Kur'an'da yasaklanmıştır. Duygularıyla davranan insansa, kimi zaman kendi menfaatini engelleyecek, çok basit bir konuda bile büyük bir öfkeye kapılabilir. Olaylar bazen insanların kendi istekleri doğrultusunda gelişmeyebilir. Böyle bir durumda, duygusal bir insan, kendi arzu ettiği şeyi yapmadığı için ani bir kızgınlıkla hareket edebilir. İçindeki öfke sebebiyle, hiç umulmadık bir anda muhakeme ve yargısı tamamen kapanıp fevri hareketler gösterebilir. Duygusal insanların çoğunlukla eli kolu bağlı oturan, sadece ağlamakla yetinen, yakınıp şikayet eden ama bu yakınmaları, rahatsızlıkları sadece sözde kalan kişiler olduklarına şahit oluruz. Örneğin bir yakınının kaza geçirdiği haberini alan bir insanı düşünelim. Duygusal bir insan, bunda mutlaka bir hayır olduğunu, ardından da nasıl yardım edebileceğini düşünmez. Bunun yerine genellikle ağlamaya başlar, bayılmaya kalkar. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış mı, doktor, ilaç durumu yeterli mi gibi akılcı sorular sormak yerine, bizzat kendi teselliye, yardıma muhtaç konuma düşer. Veya yanında birinin aniden fenalaştığını görür. Ama bu kişiye ilk yardımda bulunup ambulans çağıracağına, telaşlanmaya, panik yaratmaya, hayıflanmaya, şuursuz ve akılsız tepkiler vermeye başlayabilir. Kendisinden olanları anlatması istendiğinde de olayı aktaramaz. Kısacası, yaşadığı duygusallık onu aklını kullanamaz hale getirir ve bu kişiyle tüm bağlantı kesilir. Ya da kendisinin önemli bir rahatsızlığı vardır. Ancak bunu bildiği halde, doktora gittiğinde ciddi bir hastalık teşhisiyle karşılaşacağını, böyle bir durumda da korkup üzüleceğini düşünerek hastalığının şikayetlerini umursamaz. Akılcı davrandığında alabileceği tedbirleri görmezden gelerek hastalığını tedavi ettirme fırsatını yitirebilir. Duygusal kişilerin gerçekçi olmayan çıkarım ve mantıkları da son derece ciddi ve hayati sonuçlar doğurabilmektedir. Neticede bu kimseler şeytanın etkisiyle etraflarında gelişen ve olumsuz gibi görünen olaylardan çok sarsılırlar. Dolayısıyla bizzat kendileri yardım edilmesi, teskin edilmesi gereken kişiler haline gelirler. Halbuki biraz akıl kullanarak, yaşadıkları olaylar karşısında isabetli kararlar alarak sorunları çözebilme imkanları vardır. Örneklerde de görüldüğü gibi, duygusal kimseler akıl yürütüp çözümler üreten, insanları yönlendiren değil de güdülen, sahip çıkılan, insanlara yük olan kimselerdir. Tüm bunların sonucunda da bu kişiler akıl kullanamayan, kendi içlerinde mutsuz, huzursuz, etraflarına sorun olan atıl kimseler olurlar. Böyle bir durumda akıl tümüyle geri plana atılmıştır. Dolayısıyla da bu anlayıştaki bir kimseden gerçek anlamda bir fayda beklemek yanlış olur. Allah, Kur'an'da bu gibi insanlarla müminlerin farkını şöyle anlatmaktadır. Allah şu örneği verdi. İki kişi, bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde bir yük, o, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Nahl Suresi 76. Ayet. Duygusallığın tehlike oluşturan yönlerinden biri de bu kişiye içinde bulunduğu ruh halinin yanlışlığı anlatılmak istendiğinde bunu kesinlikle kabul etmemesi, hatta böyle bir ihtimali dinlemeyi en baştan reddetmesidir. Duygusal bir kimse dışarıdan gelen her türlü fikre kapalıdır. Öyle ki hemen haksızlığa uğradığı hissine kapılarak ya hüzünlenip ağlamaya başlar ya da küsüp bir köşeye çekilir ve içine kapanır. Bu bakımdan duygusal bir insana tavsiyede bulunmak bile söz konusu olmaz. Duygusallık, insanlara alıngan bir yapı kazandırır. Bunun sonucu olarak bu kişiler her söylenenin altında kendilerine farklı bir mesaj olduğunu düşünerek içlerinde son derece farklı ve abartılı çıkarımlar yapabilirler. Ayrıca hiçbir açıklama yapmadan uzun süre konuşmama, surat asma, selamlaşmama gibi çocukça protesto yöntemleri kullanabilirler. Bunun yanı sıra gerçekçi düşünemediklerinden ya da gerçeklerle yüz yüze gelmekten çekindiklerinden öz eleştiri yapıp kendilerini düzeltmeleri de mümkün olmaz. Bu zihniyetteki kişiler söylenen her sözü ya kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirir ya da bunu büyük bir sıkıntıya dönüştürürler. Nitekim Allah kendilerine mutsuzluğu seçen bu tür kişilerden ayetlerde şöyle bahsetmektedir. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçınır. Âlâ Suresi 10. ve 11. Ayetler. Sonuçta duygusal insanlar akıllarını kullanmadıkları için duygularının emrine girerler ve bu yüzden günden güne akılları daha da örtülür. Böyle kimselerin bu hallerinden arınmadıkça dini kavramaları ve yaşamaları mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi aklı olmayanın dini yoktur. Duygusal dolayısıyla akılsız bir insan sağlıklı bir muhakeme yeteneğinden, tutarlı bir mantık örgüsünden yoksundur. Mümin için çok açık olan bir konuda çelişkilere, kuruntulara saplanır, vesveselerle boğuşur. Temiz akıl sahipleri için bir öğüt olan Kur'an'ı anlayamaz, ondan öğüt alamaz, Allah'ı gereği gibi takdir edemez, kendi varoluşunun etrafında, kainatta sürüp giden olayların yaratılış hikmetlerini, dünyanın, cennetin, cehennemin varoluş sebebini kavrayamaz. Allah'tan başka ilah olmamasının ne anlama geldiğini anlayamaz. Bu şuursuzluktaki bir kimsenin her fikri, her düşüncesi, her amacı, her niyeti, her davranışı kendisini bir şirkten başka bir şirke sürükler. Bunlar şeytanın insanları Allah'ın yolundan saptırma yöntemlerindendir. Kur'an'da şeytanın insanları cehenneme sürüklemek için her türlü yöntemi kullanacağı şöyle bildirilmiştir. Allah onu lanetlemiştir. O da şöyle dedi. Andolsun kullarından miktarları tespit edilmiş bir grubu kendime uşak edineceğim. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Nisa suresi 118. ve 119. ayetler. Allah'ın bu ayetlerini bilerek şeytanın vesveselerinden yüz çeviren, dolayısıyla duygularının etkisine kapılmadan aklını kullanan bir kimse, gerçekleri net ve berrak olarak görür, ona göre davranır. Duygusal, dolayısıyla aklı örtülmüş bir kimsenin içinden çıkamadığı, çok karmaşık, çelişkili, açıklanamaz gibi gördüğü konular, akıllı bir müminin gözünde son derece kolay, açık, net ve sadedir. Duygusallığın peşinden sürüklenen kimseler, akıllarını bir kenara atmış, kendilerini şeytanın büyüsüne ve iradesine teslim etmiş bir şekilde şirkin karanlığı ve bataklığı içinde yaşarlar. Sizler, dünya üzerindeki pek çok insanın farkında olmadığı, bu karanlık ruh halinin bilincinde olmanın getirdiği sorumluluğu hiç unutmayın. Allah'a iman etmenin ve ona teslim olmanın kazandırdığı akıl ve ahlakın değerini çok iyi bilin ve şükrünü en iyi şekilde yapın. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Aklın önündeki en büyük engellerden biri, siyasi, toplumsal ve bireysel birçok etkisi olan ruhsal bir bozukluktur. Bu ruhsal bozukluğun adı ise birçok kişinin tehlike olarak görmediği romantizm ya da diğer adıyla duygusallıktır. Bu programda duygusallığın günlük yaşamdaki etkileri ve duygusallıkla ortaya çıkan akılsızlık örnekleri ele alınacaktır. Akıl, bir insanın sahip olduğu en önemli özelliklerdendir. Akıllı bir kimse, kendisine olduğundan çok daha fazla faydayı çevresine sağlar. İmanın getirdiği ahlaka sahip bir kişinin, Allah'ın rızasını kazanmak dışında hiçbir düşüncesi, hedef ya da ideali yoktur. Böyle bir kişi, Kur'an'da tarif edilen mümin özelliklerini eksiksiz olarak yaşar. Mazlumların korunup kollanması, kimsesizlere, yardıma ihtiyacı olanlara sahip çıkılması, adaletin işlemesi gibi konuların sorumluluğunu üzerinde hisseder. Kur'an'dan öğrendiği bu incelikleri ve vicdani sorumlulukları aklı sayesinde kusursuz bir şekilde gerçekleştirir. Nitekim çözüm getirme, hikmetli konuşma ve yazma, tedbir alma, uygulama, yol gösterme gibi pek çok konuda doğal olarak herkesin gözü akıllı bir kimseyi arar. Çünkü böyle bir kimsenin her tavrından, her konuşmasından, her fikrinden istifade edilir. Aklın gerekliliği bu derece önemliyken, akılsızlığın nedenli ciddi bir tehlike olduğunu tespit etmek hiç de zor değildir. Gerek kişinin şahsı, gerekse toplum geneliyle ilgili olarak akılsızlığın sebep olduğu durumları, getirdiği belaları incelemek çok önemlidir. Bu inceleme durumun ciddiyetinin gereği gibi anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Duygusallığı, kişinin aklın ve mantığın gerektirdiği doğrular yönünde değil de duygularına göre hareket etmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Duygusallık, genellikle her insanda değişik yoğunlukta hakim olmasına rağmen, dinden uzak toplumların bütün fertlerinde var olan bir ruhsal hastalıktır. Kur'an'dan uzak, dini yaşamayan bir kimsenin kendini romantizmden tam anlamda kurtarması da mümkün değildir. Çünkü duygusallık ancak insanın aklıyla, yani Kur'an ahlakıyla hareket etmesi sonucunda ortadan kalkabilir. Kur'an'a uymayan bir kimsenin ise az önce belirttiğimiz gibi akledebilmesi mümkün değildir. Burada çok önemli bir nokta dikkat çekmektedir. Duygusallık, cahiliye toplumlarında oldukça makbul sayılan, iyi insan olma ölçüsü olarak kabul edilen, dolayısıyla da kimileri için övünme konusu olan önemli bir ruhi bozukluktur. Ancak hatalı bir çoğunluğun kanaatinde duygusallık öylesine olumlu bir anlam kazanmıştır ki, ağlamayan bir kimseye kolaylıkla kalpsiz, duygusuz bir insan sıfatı yakıştırılabilmektedir. Acaba duygusallık zannedildiği gibi bu kadar masumane bir özellik midir? Bu sorunun cevabı, gerçekçi bir gözle değerlendirildiğinde duygusallığın son derece vahim sonuçlar doğurduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Duygusallığın günlük yaşamdaki etkileri son derece zararlıdır. Örneğin duygusallık, insanların şikayet ettikleri ve çözüm aradıkları pek çok konuda aciz kalmalarının başlıca sebeplerindendir. Halbuki sorun olarak dile getirilen her şeyin çözümü, yaşanan sıkıntılardan kurtuluş yolları Kur'an'da mevcuttur. Dolayısıyla Kur'an'ı rehber edinen kimseler ya da toplumlar da aklın kazandırdığı avantajlara sahip olur, diğer bir deyişle aklın konforunu yaşarlar. Allah Kur'an'la insanlara doğru yolu gösterdiğini Maide suresinin 15. ve 16. ayetlerinde şöyle bildirir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Çocukluğumuzdan beri gazetede okuduğu bir haksızlığa, televizyonda seyrettiği aç insanlara ağlayanların duygulu, dolayısıyla da vicdanlı insanlar olduğuna dair yorumlar duymuşuzdur. Halbuki duygusal kişilerin samimi bir ilgi ve çaba göstermeden, yalnızca gözyaşı dökmekten, yakınmaktan öteye geçmeyen bu tepkileri hiçbir fayda, hiçbir çözüm getirmez. Zaten bu tür kimseler, ağlayıp dert edindikleri kimselerin sorunlarına çözüm bulunmasından daha çok onlara üzülmekten zevk alırlar. Bilinç altlarında duygusallığın karanlık halini yaşamak, nefislerinin daha çok hoşuna gider. Karamsarlık, umutsuzluk, acı, keder, bunalım gibi vasıflar cehenneme özgüdür. Ancak dünyada şeytanın duygusallıkla saptırdığı kimselere bu gibi rahatsız edici duyguların çekici gelmesi de oldukça ilginçtir. Ayrıca bu konunun önemli bir yönü daha vardır. Televizyon karşısına geçip hiçbir şey yapmadan gözyaşı döken insanlara, bu kişiler için bir şeyler yapmaları teklif edilse değişen bir şey olmaz. Duygusal kişiler, benim yaptığımdan ne olur, ben tek başına ne yapabilirim ki gibi bahanelerle konudan sıyrılmaya çalışırlar. Duygusal insanlar etraflarında meydana getirdikleri olumsuz hava neticesinde olayları karmaşık ve çözümsüz gibi gösterirler. Bunun sonucunda kendileri gibi çevrelerindeki kimseleri de karamsarlığa ve ümitsizliğe sevk ederler. Bunların yanı sıra pek çok güzel ahlak özelliği de duygusallık içinde yaşandığında bu güzelliğini kaybeder. Hatta son derece tehlikeli bir yön kazanır. Örneğin şefkat, Allah'ın Kur'an'da teşvik ettiği üstün bir ahlak özelliği olmasına rağmen, duygusal bir kişinin yaklaşımıyla şefkat zalim bir kimseye acıma şekline dönüşebilir. Dolayısıyla duygusal kişi zalim birinin yaptıklarını hoş görme, zulmüne rıza gösterme gibi yanlış şekilde şefkati uygulayabilir. Bu bakımdan akıllı bir insan için duygusallığa ait hiçbir üslubu, hiçbir tavrı ve mantığı makul görmek mümkün değildir. Çünkü bu tür bir zihniyet içte barındırıldığı sürece duygusallığa ait eylemler ortam ve şartlara göre çok daha ciddi boyutlarda görülebilir. Ancak burada hassas ve duyarlı olmakla duygusal olmak arasındaki farkı da ayırmak gerekir. İçli, duyarlı, mülayim olmak, Allah'ın Kur'an'da peygamber özelliği olarak vurguladığı üstün özelliklerken, duygusallık Kur'an'da tarif edilen ahlakın tam tersidir. Müminler duygusal değildir, ancak duyarlı ve insancıl kimselerdir. Diğer bir deyişle, hem üstün akıl sahibi, itidalli kimselerdir, hem de insani yönleri son derece kuvvetlidir. Nitekim asıl meziyet de kişinin bu özellikleri bir arada barındırabilmesidir. Allah, Hud suresinin 75. ayetinde İbrahim peygamberin bu güzel ahlakından, "Doğrusu İbrahim, halim ve gönülden Allah'a yönelen biriydi." diye bahsetmektedir. Hüzün, umutsuzluk, mutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuzluklar duygusallık olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu olumsuzlukları şefkat, sevgi, merhamet, fedakarlık gibi pek çok güzel ahlak özelliğini kapsayan duygulu olmakla kesinlikle karıştırmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki duygusal insanlar bir kişiye sadece acır, onu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak, sorunlarına çözüm bulmak için hiçbir girişimde bulunmazlar. Ama Allah'ın emrettiği duyarlılığa sahip bir insan, acıma hissettiği kişilere yardım etmek için elinden geleni yapar, sorunlara çözüm arayıp bulur, insanları zor durumdan uzaklaştırmak için gereken tedbirleri de alır. Gerçek şefkat ve sevgi de işte budur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Her insan, sevgi, şefkat, merhamet, korku gibi duygularla birlikte yaratılmıştır. Bu duygulara sahip olmak, insani bir özelliktir. Burada vurgulanmak istenen nokta ise, bir insanın sağlıklı ve dengeli bir ruh haline sahip olabilmesi için, bu duygularını imanı ve aklıyla kontrol altında tutması, yönlendirmesi gerektiğidir. Örneğin, sevgi insana en başta onu yoktan var eden, kendisine hesapsız rızık ve nimet veren Allah'a karşı duyması için verilmiştir. sevginin daha sonra da Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği kimselere, yani müminlere karşı yöneltilmesi gerekir. İnsanlara karşı yöneltilen sevgide ölçü, kişinin Allah'a olan yakınlığı, Allah'ın sınırlarını korumada gösterdiği titizlik, Allah korkusu, yani takvasıdır. Bir başka örnek olarak öfke duygusunu verebiliriz. Öfke, haksızlık ve adaletsizlik durumunda ya da Allah'a ve dine karşı gösterilen düşmanlıklara karşı duyulabilir. Öfke, zulümlere karşı müminlerin sorumluluk ve hamiyet hislerini uyaran, harekete geçiren bir duygudur. Fakat müminin hamiyet hislerinin harekete geçmesi her zaman akıl, itidal ve güzel ahlak çerçevesinde gerçekleşir. Hiçbir zaman mümin adalet ve merhametten uzaklaşmaz. Mümin öfkesine kapılıp haksızlığa karşı haksızlık, zulme karşı zulümle cevap vermez, adaletsizliğe sapmaz. Böyle yapması Kur'an'da yasaklanmıştır. Duygularıyla davranan insansa, kimi zaman kendi menfaatini engelleyecek, çok basit bir konuda bile büyük bir öfkeye kapılabilir. Olaylar bazen insanların kendi istekleri doğrultusunda gelişmeyebilir. Böyle bir durumda, duygusal bir insan, kendi arzu ettiği şeyi yapmadığı için ani bir kızgınlıkla hareket edebilir. İçindeki öfke sebebiyle, hiç umulmadık bir anda muhakeme ve yargısı tamamen kapanıp fevri hareketler gösterebilir. Duygusal insanların çoğunlukla eli kolu bağlı oturan, sadece ağlamakla yetinen, yakınıp şikayet eden ama bu yakınmaları, rahatsızlıkları sadece sözde kalan kişiler olduklarına şahit oluruz. Örneğin bir yakınının kaza geçirdiği haberini alan bir insanı düşünelim. Duygusal bir insan, bunda mutlaka bir hayır olduğunu, ardından da nasıl yardım edebileceğini düşünmez. Bunun yerine genellikle ağlamaya başlar, bayılmaya kalkar. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış mı, doktor, ilaç durumu yeterli mi gibi akılcı sorular sormak yerine, bizzat kendi teselliye, yardıma muhtaç konuma düşer. Veya yanında birinin aniden fenalaştığını görür. Ama bu kişiye ilk yardımda bulunup ambulans çağıracağına, telaşlanmaya, panik yaratmaya, hayıflanmaya, şuursuz ve akılsız tepkiler vermeye başlayabilir. Kendisinden olanları anlatması istendiğinde de olayı aktaramaz. Kısacası, yaşadığı duygusallık onu aklını kullanamaz hale getirir ve bu kişiyle tüm bağlantı kesilir. Ya da kendisinin önemli bir rahatsızlığı vardır. Ancak bunu bildiği halde, doktora gittiğinde ciddi bir hastalık teşhisiyle karşılaşacağını, böyle bir durumda da korkup üzüleceğini düşünerek hastalığının şikayetlerini umursamaz. Akılcı davrandığında alabileceği tedbirleri görmezden gelerek hastalığını tedavi ettirme fırsatını yitirebilir. Duygusal kişilerin gerçekçi olmayan çıkarım ve mantıkları da son derece ciddi ve hayati sonuçlar doğurabilmektedir. Neticede bu kimseler şeytanın etkisiyle etraflarında gelişen ve olumsuz gibi görünen olaylardan çok sarsılırlar. Dolayısıyla bizzat kendileri yardım edilmesi, teskin edilmesi gereken kişiler haline gelirler. Halbuki biraz akıl kullanarak, yaşadıkları olaylar karşısında isabetli kararlar alarak sorunları çözebilme imkanları vardır. Örneklerde de görüldüğü gibi, duygusal kimseler akıl yürütüp çözümler üreten, insanları yönlendiren değil de güdülen, sahip çıkılan, insanlara yük olan kimselerdir. Tüm bunların sonucunda da bu kişiler akıl kullanamayan, kendi içlerinde mutsuz, huzursuz, etraflarına sorun olan atıl kimseler olurlar. Böyle bir durumda akıl tümüyle geri plana atılmıştır. Dolayısıyla da bu anlayıştaki bir kimseden gerçek anlamda bir fayda beklemek yanlış olur. Allah, Kur'an'da bu gibi insanlarla müminlerin farkını şöyle anlatmaktadır. Allah şu örneği verdi. İki kişi, bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde bir yük, o, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Nahl Suresi 76. Ayet. Duygusallığın tehlike oluşturan yönlerinden biri de bu kişiye içinde bulunduğu ruh halinin yanlışlığı anlatılmak istendiğinde bunu kesinlikle kabul etmemesi, hatta böyle bir ihtimali dinlemeyi en baştan reddetmesidir. Duygusal bir kimse dışarıdan gelen her türlü fikre kapalıdır. Öyle ki hemen haksızlığa uğradığı hissine kapılarak ya hüzünlenip ağlamaya başlar ya da küsüp bir köşeye çekilir ve içine kapanır. Bu bakımdan duygusal bir insana tavsiyede bulunmak bile söz konusu olmaz. Duygusallık insanlara alıngan bir yapı kazandırır. Bunun sonucu olarak bu kişiler her söylenenin altında kendilerine farklı bir mesaj olduğunu düşünerek içlerinde son derece farklı ve abartılı çıkarımlar yapabilirler. Ayrıca hiçbir açıklama yapmadan uzun süre konuşmama, surat asma, selamlaşmama gibi çocukça protesto yöntemleri kullanabilirler. Bunun yanı sıra gerçekçi düşünemediklerinden ya da gerçeklerle yüz yüze gelmekten çekindiklerinden öz eleştiri yapıp kendilerini düzeltmeleri de mümkün olmaz. Bu zihniyetteki kişiler söylenen her sözü ya kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirir ya da bunu büyük bir sıkıntıya dönüştürürler. Nitekim Allah kendilerine mutsuzluğu seçen bu tür kişilerden ayetlerde şöyle bahsetmektedir. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçınır. Âlâ Suresi 10. ve 11. ayetler. Sonuçta duygusal insanlar akıllarını kullanmadıkları için duygularının emrine girerler ve bu yüzden günden güne akılları daha da örtülür. Böyle kimselerin bu hallerinden arınmadıkça dini kavramaları ve yaşamaları mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi aklı olmayanın dini yoktur. Duygusal dolayısıyla akılsız bir insan sağlıklı bir muhakeme yeteneğinden, tutarlı bir mantık örgüsünden yoksundur. Mümin için çok açık olan bir konuda çelişkilere, kuruntulara saplanır, vesveselerle boğuşur. Temiz akıl sahipleri için bir öğüt olan Kur'an'ı anlayamaz, ondan öğüt alamaz, Allah'ı gereği gibi takdir edemez, kendi varoluşunun etrafında, kainatta sürüp giden olayların yaratılış hikmetlerini, dünyanın, cennetin, cehennemin varoluş sebebini kavrayamaz. Allah'tan başka ilah olmamasının ne anlama geldiğini anlayamaz. Bu şuursuzluktaki bir kimsenin her fikri, her düşüncesi, her amacı, her niyeti, her davranışı kendisini bir şirkten başka bir şirke sürükler. Bunlar şeytanın insanları Allah'ın yolundan saptırma yöntemlerindendir. Kur'an'da şeytanın insanları cehenneme sürüklemek için her türlü yöntemi kullanacağı şöyle bildirilmiştir. Allah onu lanetlemiştir. O da şöyle dedi. Andolsun kullarından miktarları tespit edilmiş bir grubu kendime uşak edineceğim. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Nisa suresi 118. ve 119. ayetler. Allah'ın bu ayetlerini bilerek şeytanın vesveselerinden yüz çeviren, dolayısıyla duygularının etkisine kapılmadan aklını kullanan bir kimse, gerçekleri net ve berrak olarak görür, ona göre davranır. Duygusal, dolayısıyla aklı örtülmüş bir kimsenin içinden çıkamadığı, çok karmaşık, çelişkili, açıklanamaz gibi gördüğü konular, akıllı bir müminin gözünde son derece kolay, açık, net ve sadedir. Duygusallığın peşinden sürüklenen kimseler, akıllarını bir kenara atmış, kendilerini şeytanın büyüsüne ve iradesine teslim etmiş bir şekilde şirkin karanlığı ve bataklığı içinde yaşarlar. Sizler, dünya üzerindeki pek çok insanın farkında olmadığı bu karanlık ruh halinin bilincinde olmanın getirdiği sorumluluğu hiç unutmayın. Allah'a iman etmenin ve ona teslim olmanın kazandırdığı akıl ve ahlakın değerini çok iyi bilin ve şükrünü en iyi şekilde yapın. Müzik program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanlar için en önemli ve hayati özelliklerden biri akıldır. Çünkü akıl, insanın Allah'ın varlığını fark etmesinde, dinin inceliklerini kavrayıp yaşamasında en önemli etkendir. Dolayısıyla bir insanın aklına göre değil de duygularına göre yaşaması bir tehlikedir. Duygusallık, aklı tamamen devre dışı bırakan bir ruh halidir. Akılsız insansa, davranışlarıyla hem kendine hem de çevresine zarar verecektir. İşte bu nedenle günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan duygusal tepkilerin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Her insan duygusallığın bir tehlike olduğunu bilmeli ve konuyu kendi üzerinde iyice düşünerek bu karakteri bir an önce terk etmelidir. Duygusallığın yansımalarını yaşamın her anında görmek mümkündür. Duygusal insanlar Allah'ın bir güzellik olarak verdiği şefkat ve merhamet duygularını kimi zaman saptırarak tamamen yanlış yönlerde kullanabilirler. Örnek olarak küçük çocukların, masum sevimli hayvanların ölümlerinden üzüntü duyan, isyan eden bir kimseyi düşünelim. Bu kişiler kendilerine ölçü olarak Kur'an'ı değil de duygusal dürtülerini esas aldıkları için böyle bir davranış içindedirler. Allah'ın hükümleriyle çelişen yanlış bir merhamet anlayışıysa şeytani bir merhamettir. Karşılaştığı olaylar söz konusu kişiyi Allah'a karşı isyana ve şirk koşmaya götürmüştür. Halbuki bu tür bir telkinden aklını kullanıp kurtulan insan gerçeği temiz ve berrak bir şekilde görecektir. Öncelikle ölüm, masum küçük çocuklar ya da mümin kimseler için bir zulüm, eziyet veya azap değildir. Onlar için sonsuz güzel bir hayata atılan adımdır. Ölüm, Allah'ın kullarını kendi katına aldığı bir kapıdır. Şeytan ve onun dostları açısındansa ölüm elbette farklıdır. Dünyadaki azgınlıklarının, nefislerinin sınırsız tutkularının sona erdiği ve kendilerine vaat edilen ebedi azap kapısının açıldığı andır. Bu yüzden şeytan ölümü çirkin bir kötülük olarak görür ve göstermeye çalışır. Bu değerlendirmesi kendisi açısından doğrudur fakat masumlar ve müminler için geçerli değildir. Cehenneme gidecek biri açısından ölüm gerçekten kötü bir olaydır. Cennete gidecek içinse tam tersine sevindiricidir. Müzik Şeytani merhamet aynı zamanda kişiyi karşı tarafa fayda değil, tam aksine zarar verecek bir merhamet göstermeye yöneltir. Dinden uzak toplumlarda insanlar, karşılarındaki kişinin ahirette zarara uğrayıp uğramayacağını düşünmeden her şeyi yapmalarına göz yumarlar. Örneğin, kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder, Allah'ın haram kıldığı bir fiili uygulamasına ses çıkarmaz, hatta bu konuda yardımcı olurlar. Oruç tutabilecek yaşa gelmiş olan çocuğunun kendince aç kalmasına dayanamadığı için oruç tutmasına izin vermeyen bir anne baba bu konuda örnektir. Uyandırmaya kıyamadığı için yakınındaki birini sabah namazına kaldırmayan bir kimse de şeytani merhamet anlayışına örnek olarak gösterilebilir. Müminlerin bu konuda kendilerine aldıkları ölçü ise, gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir. Kimi zaman bir mümine olan sevgileri ve merhametleri, onlar adına bir takım önlemler almayı ya da eleştirilerde bulunmayı gerektirebilir. Karşılarındaki kişinin yaptığı kötü bir tavırda onu eleştirebilir, içinde bulunduğu durumdan caydıracak konuşmalar yapabilir, Kur'an'ın bir emri olarak kötülükten men edebilirler. Gerçek merhamet de budur. Çünkü müminler bunları yaparak karşılarındaki kişinin nefsine ağır gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kur'an dışı bir hareketini engellemeyi göze alırlar. Ama o kişinin sonsuz hayatını cehennem gibi geri dönüşü olmayan bir azap içinde geçirmesini göze almazlar. Bu nedenle Allah'ın en beğeneceği ve en çok hoşnut olacağı ahlakı yaşaması yönünde teşvik ederek onu cennete hazırlarlar. İşte bu olabilecek en üstün merhamet örneğidir. Unutmamak gerekir ki, asıl merhametsizlik, karşı tarafın ahiretini düşünmeksizin yaptığı yanlışlara bile bile seyirci kalmaktır. Şeytani merhamet beraberinde haksızlık ve adaletsizliği de getirir. Akıl sahibi bir mümin her durumda adaletle ve Allah'ın rızasına uyarak kararlar alır, hükümler verir. Duygusal insanlarsa şeytani merhamet hislerine ve acıma duygularına kapılarak kolayca adaletsiz davranabilir, haksızlık yapabilirler. Nefislerinin, duygularının, istek ve tutkularının gösterdiği yönde hareket ederler. Bir olay karşısında haklıyı haksızı bilmeden, adil ve akılcı bir değerlendirme yapmadan ve en önemlisi Kur'an'ın hükümlerini gözetmeden cahilce bir acıma duygusuna kapılabilirler. İşte bu nedenle genellikle hem kendilerini hem de karşılarındaki insanları zarara sokabilecek girişimlerde bulunurlar. Yanlış yönlendirmeler yapar ve yanlış kararlar alırlar. Elbette bu kişilerin yaşadığı merhamet, Kur'an'ın emrettiği güzel ahlaktan çok uzak bir yapı ortaya çıkarır. Duygusallığın insanların muhakemesini nasıl olumsuz etkilediğini göstermesi açısından bu örnekler çok önemlidir. Duygusal kişilerin en önemli özelliklerinden biri de bencil olmalarıdır. Böyle bir insan bencilliği çok köklü bir şekilde içinde barındırdığı için olayları değerlendiriş şekli, yorumları da hep tek taraflı olur. Örneğin, başta kendisine olmak üzere yakınlarına ya da sempati duyduğu kimselere karşı ayrıcalık tanıyabilir. Yapılan çirkin tavırlara, hatta suç olabilecek eylemlere karşı göz yumması bile söz konusudur. Bu tür kimselerin dışarıdan fedakarlık gibi görünen tavır ve davranışları olabilir. Ama bunlar aslında duygularını tatmin etmek için gösterdikleri davranışlardır. Bu nedenle duygusal bir kimsenin adaletli davranmasını, hakkaniyetli olmasını bekleyemeyiz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi böyle bir kişi bilgisine başvurulan bir konuda gerçekleri yansıtmayan bir şahitlik yapabilir. Hatta sırf yakını olduğu için yapılan hatalı bir eylemi gizlemesi de mümkündür. Oysa adaletli davranmak müminin en önemli özelliklerinden biridir. Nitekim Allah Kur'an'da her koşulda adaletle davranmayı emrediyor. emretmektedir. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İnsandaki baskın duygulardan biri de minnettarlık, diğer adıyla şükran duygusudur. İnsan gerek doğuştan, gerekse hayatının her anında kendisine doğru sürekli bir nimet akışıyla karşı karşıyadır. Kendisine gelen nimetler çoğunlukla sebepler aracılığıyla olduğu için insan şükran duygularını bu sebeplere yönlendirmeye çok eğilimlidir. Oysa bu duygunun gerçek anlamda yönetilmesi gereken tek merciğinin Allah olduğu Kur'an'da bize defalarca belirtilmektedir. Kur'an'da bu minnettarlık şükretmek olarak tanımlanır. Şükretmek, aracılar kim ya da ne olursa olsun, bütün nimetleri gönderenin yalnızca Allah olduğunun ve her konuda yalnızca ona muhtaç olduğunun bilincinde olmaktır. Allah'a karşı teşekkür ve minnettarlığını da kalben ve dille ifade etmektir. Yalnızca Allah'a şükretmek ve yalnızca O'na minnettar olmak, ayetlerde gerçek bir kulluğun göstergesi olarak belirtilmiştir. Bakara suresinin 172. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Gerçekten de yalnızca Allah'a şükreden bir kimse, bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini kavramış demektir. Yani her şeyin O'nun elinde, O'nun kontrolünde olduğunun, kısacası Allah'tan başka ilah olmadığının bilincindedir. Bütün nimetlerin Allah'tan geldiğinin bilincinde olan bir kimse ise, yegane güç, kuvvet ve söz sahibinin Allah olduğunu bilir. Bu kimse, Allah'tan başka ilah olmadığını kalbine yerleştirmiş, katıksız imana sahip bir kimse demektir. Kur'an'da tarif edilen ve övülen insan modeli de budur. Müzik Duygusal insanlarda ise durum tam tersidir. Bu kimseler sahip oldukları bütün nimetleri Allah'ın bunları yaratırken vesile kıldığı maddelere ve şahıslara bağlar. Bunun sonucunda da onlardan medet umarlar. Onlara müteşekkir kalır, onlara şükretmeye çalışırlar. Kısaca Allah'tan başka güç ve etki sahibi sandıkları sayısız sahte ilahlar edinirler. Akıllarını kullanmadıkları için bütün bu sahte ilahları da onların yaptıklarını da Allah'ın yarattığını kavrayamazlar. Allah'ın dilemesi ve emri olmaksızın hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir şeye güçlerinin yetmeyeceğini göremezler. Bu yanlış minnettarlık duygusu romantik insanlarda ezikliğe neden olur. Kendilerine minnet ettikleri kişiler karşısında kendilerini ezik hisseder, bunu hareket ve sözleriyle açığa vururlar. Bu kişiler patronları, bir aile büyükleri, zengin bir akrabaları gibi gözlerinde çok büyüttükleri insanlar olabilir. İşte bir mümine asla yakışmayan bu tavır, romantizmin insanlara verdiği sayısız sıkıntıdan sadece biridir. Romantizm, kimi insanlarda içine kapanıklık, insanlarla iletişim kuramama biçiminde kendini gösterir. Bu tür duygusallıkta kişi yalnızca kendi dünyasında, kendi sorunlarıyla ilgilenen, çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız ve etkisiz bir yapı sergiler. Kur'an'da emredilen güçlü bir kişiliğe sahip olmadığından dış dünyanın olaylarıyla başa çıkacak dirayeti ve gücü gösteremez. Karşısına çıkan sorunların üstesinden gelmeyi göze alamaz, sürekli aciz, çaresiz ve başarısız bir kişilik sergiler. Tevekkülü, Allah'a dayanıp güvenmeyi, Allah'a yönelip ondan yardım istemeyi düşünmediği için kendini tüm dünyaya karşı tek başına ve savunmasız hisseder. Bu yüzden kendi içinde yarattığı hayal dünyasının dışına çıkmaktan korkar. Duygusallığın sebep olduğu bu melankoli hali, bu tip kişileri bunalıma kadar sürükler. Kendini insanlardan tecrit etme, stresli olma, moral bozukluğu, sinir krizleri geçirme, yas tutma, bunalıma girme ya da intihar düşüncesi gibi tavırlar duygusal insanlara özgüdür. Örneğin arkadaşının yaptığı bir espriden alınan bir genç kız, bütün geceyi ağlayarak geçirmeyi, bütün akşam arkadaşının bu sözü söylemesinin nedeni üzerine düşünmeyi makul görebilir. Bir başkası içinse saçının beyazlaması ya da değişmeyecek fiziksel bir kusur bunalıma girmesi için yeterli olabilir. Gözü neden renkli değil? Boyu neden biraz daha uzun değil gibi yüzlerce konu zihnini meşgul ederek soruna dönüşür. Duygusal bir insanın tüm bunlar için canı sıkılır, üzüntü duyar. Bu tür kişilerde karanlıkta oturarak düşünme adı altında vesvese yapma, hüzünle şiirler yazma, saatlerce duvara bakarak hayal kurma tipik davranışlardır. Yağmurda yürüme, derin derin iç çekme, uzaklara dalma, omza yaslanıp ağlama, gözleri dolarak sesi titreyerek konuşma gibi tavırlar da duygusal kişilerde sıklıkla görülür. Bazıları efkar dağıtma adı altında içki ve sigaraya boğulur. Neticede bunların hepsi karanlık bir dünyaya ait iç sıkıntısına, huzursuzluğa, kısacası ruhen ve bedenen sağlıksız bir hayat sürmelerine sebep olur. Bunların hepsinden önemlisi de duygusal insanların Allah'ın beğenmediği bir ahlakı yaşamış, onun hoşnut olmadığı bir hayatı benimsemiş olmalarıdır. Bu tür kişiler elbette ömürleri boyunca kendilerini odalarına kapatıp yaşamazlar. Diğer insanlarla birlikte sosyal hayatın içinde yer alır ancak kişilik bozukluklarını toplum içinde de devam ettirirler. Genelde alıngan ve kırılgan bir yapıya sahiptirler. Her sözden kendi aleyhlerinde bir mesaj çıkarır, hiç kastedilmeyen anlamları üzerlerine alırlar. Sık sık bozulur, küserler. Basit bir olay karşısında bile gözleri dolar, gizli gizli ağladıkları görülür. Müzik Gerçekte buraya kadar saydığımız tüm duygusallık türleri, akılcılığı terk edip duygularına bağımlı yaşayan herkeste belli derecelerde mevcuttur. Ancak şartlara ve kişilere göre farklı biçimlerde dışa vurulur. Örneğin, öfkeli, asabi, dengesiz bir kimse, kendisine her ne kadar sert ve haşin bir görünüm vermeye çalışsa da, aslında duygusallığını ve acizliğini asabiyet kılıfı altında gizlemektedir. Böyle bir kimse, hiç umulmadık bir anda ağlayıp sızlanmaya başlayabilir, kendini küçük düşürecek durumlara sokabilir. Kısaca, bir insan iman etmiyorsa ve iman edenlerin sahip olduğu akla sahip değilse, bir akıl ve karakter zafiyeti olan duygusallığı içinde taşır. Ortam ve şartlar, karşısına çıkan olaylara göre de bu duygusallığımız çeşitli dengesizlik ve kişilik bozuklukları şeklinde dışarı vurur. Duygusallık ancak iman eden, Allah'tan korkan ve akleden müminleri etkisi altına alamaz. Şeytanın ihlaslı müminlere karşı hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla şeytan duygusallık silahını müminlere karşı kullanamaz. Allah, Hicr suresinin 42. ayetinde şeytan için, "Şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur." buyurmuştur. İşte bu nedenle müminler, imanlarından, Kur'an'a bağlılıklarından ve akıllarından kaynaklanan sağlam, güçlü, dengeli ve dirayetli bir kişiliğe sahiptirler. Gelin siz de her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilerek davranın ve duygusallığın tüm olumsuz etkilerinden sakının. Böyle davranarak insanları duygusallığın karanlık dünyasından çıkarmaya vesile olmanın hem zevkini yaşayın hem sevabını kazanın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanlar için en önemli ve hayati özelliklerden biri akıldır. Çünkü akıl, insanın Allah'ın varlığını fark etmesinde, dinin inceliklerini kavrayıp yaşamasında en önemli etkendir. Dolayısıyla bir insanın aklına göre değil de duygularına göre yaşaması bir tehlikedir. Duygusallık, aklı tamamen devre dışı bırakan bir ruh halidir. Akılsız insansa, davranışlarıyla hem kendine hem de çevresine zarar verecektir. İşte bu nedenle günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan duygusal tepkilerin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Her insan duygusallığın bir tehlike olduğunu bilmeli ve konuyu kendi üzerinde iyice düşünerek bu karakteri bir an önce terk etmelidir. Thank you. Duygusallığın yansımalarını yaşamın her anında görmek mümkündür. Duygusal insanlar Allah'ın bir güzellik olarak verdiği şefkat ve merhamet duygularını kimi zaman saptırarak tamamen yanlış yönlerde kullanabilirler. Örnek olarak küçük çocukların, masum sevimli hayvanların ölümlerinden üzüntü duyan, isyan eden bir kimseyi düşünelim. Bu kişiler kendilerine ölçü olarak Kur'an'ı değil de duygusal dürtülerini esas aldıkları için böyle bir davranış içindedirler. Allah'ın hükümleriyle çelişen yanlış bir merhamet anlayışı ise şeytani bir merhamettir. Karşılaştığı olaylar söz konusu kişiyi Allah'a karşı isyana ve şirk koşmaya götürmüştür. Halbuki bu tür bir telkinden aklını kullanıp kurtulan insan gerçeği temiz ve berrak bir şekilde görecektir. Öncelikle ölüm, masum küçük çocuklar ya da mümin kimseler için bir zulüm, eziyet veya azap değildir. Onlar için sonsuz güzel bir hayata atılan adımdır. Ölüm, Allah'ın kullarını kendi katına aldığı bir kapıdır. Şeytan ve onun dostları açısındansa ölüm elbette farklıdır. Dünyadaki azgınlıklarının, nefislerinin sınırsız tutkularının sona erdiği ve kendilerine vaat edilen ebedi azap kapısının açıldığı andır. Bu yüzden şeytan ölümü çirkin bir kötülük olarak görür ve göstermeye çalışır. Bu değerlendirmesi kendisi açısından doğrudur fakat masumlar ve müminler için geçerli değildir. Cehenneme gidecek biri açısından ölüm gerçekten kötü bir olaydır. Cennete gidecek içinse tam tersine sevindiricidir. Şeytani merhamet aynı zamanda kişiyi karşı tarafa fayda değil, tam aksine zarar verecek bir merhamet göstermeye yöneltir. Dinden uzak toplumlarda insanlar, karşılarındaki kişinin ahirette zarara uğrayıp uğramayacağını düşünmeden her şeyi yapmalarına göz yumarlar. Örneğin, kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder, Allah'ın haram kıldığı bir fiili uygulamasına ses çıkarmaz, hatta bu konuda yardımcı olurlar. Oruç tutabilecek yaşa gelmiş olan çocuğunun kendince aç kalmasına dayanamadığı için oruç tutmasına izin vermeyen bir anne baba bu konuda örnektir. Uyandırmaya kıyamadığı için yakınındaki birini sabah namazına kaldırmayan bir kimse de şeytani merhamet anlayışına örnek olarak gösterilebilir. Müminlerin bu konuda kendilerine aldıkları ölçü ise gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir. Kimi zaman bir mümine olan sevgileri ve merhametleri onlar adına bir takım önlemler almayı ya da eleştirilerde bulunmayı gerektirebilir. Karşılarındaki kişinin yaptığı kötü bir tavırda onu eleştirebilir, içinde bulunduğu durumdan caydıracak konuşmalar yapabilir, Kur'an'ın bir emri olarak kötülükten men edebilirler. Gerçek merhamet de budur. Çünkü müminler bunları yaparak karşılarındaki kişinin nefsine ağır gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kur'an dışı bir hareketini engellemeyi göze alırlar. Ama o kişinin sonsuz hayatını cehennem gibi geri dönüşü olmayan bir azap içinde geçirmesini göze almazlar. Bu nedenle Allah'ın en beğeneceği ve en çok hoşnut olacağı ahlakı yaşaması yönünde teşvik ederek onu cennete hazırlarlar. İşte bu olabilecek en üstün merhamet örneğidir. Unutmamak gerekir ki asıl merhametsizlik karşı tarafın ahiretini düşünmeksizin yaptığı yanlışlara bile bile seyirci kalmaktır. Şeytani merhamet beraberinde haksızlık ve adaletsizliği de getirir. Akıl sahibi bir mümin her durumda adaletle ve Allah'ın rızasına uyarak kararlar alır, hükümler verir. Duygusal insanlarsa şeytani merhamet hislerine ve acıma duygularına kapılarak kolayca adaletsiz davranabilir, haksızlık yapabilirler. Nefislerinin, duygularının, istek ve tutkularının gösterdiği yönde hareket ederler. bir olay karşısında haklıyı haksızı bilmeden, adil ve akılcı bir değerlendirme yapmadan ve en önemlisi Kur'an'ın hükümlerini gözetmeden cahilce bir acıma duygusuna kapılabilirler. İşte bu nedenle genellikle hem kendilerini hem de karşılarındaki insanları zarara sokabilecek girişimlerde bulunurlar. Yanlış yönlendirmeler yapar ve yanlış kararlar alırlar. Elbette bu kişilerin yaşadığı merhamet, Kur'an'ın emrettiği güzel ahlaktan çok uzak bir yapı ortaya çıkarır. Duygusallığın insanların muhakemesini nasıl olumsuz etkilediğini göstermesi açısından bu örnekler çok önemlidir. Duygusal kişilerin en önemli özelliklerinden biri de bencil olmalarıdır. Böyle bir insan bencilliği çok köklü bir şekilde içinde barındırdığı için olayları değerlendiriş şekli, yorumları da hep tek taraflı olur. Örneğin başta kendisine olmak üzere yakınlarına ya da sempati duyduğu kimselere karşı ayrıcalık tanıyabilir. Yapılan çirkin tavırlara hatta suç olabilecek eylemlere karşı göz yumması bile söz konusudur. Bu tür kimselerin dışarıdan fedakarlık gibi görünen tavır ve davranışları olabilir. Ama bunlar aslında duygularını tatmin etmek için gösterdikleri davranışlardır. Bu nedenle duygusal bir kimsenin adaletli davranmasını, hakkaniyetli olmasını bekleyemeyiz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi böyle bir kişi bilgisine başvurulan bir konuda gerçekleri yansıtmayan bir şahitlik yapabilir. Hatta sırf yakını olduğu için yapılan hatalı bir eylemi gizlemesi de mümkündür. Oysa adaletli davranmak müminin en önemli özelliklerinden biridir. Nitekim Allah Kur'an'da her koşulda adaletle davranmayı emretmektedir. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsandaki baskın duygulardan biri de minnettarlık, diğer adıyla şükran duygusudur. İnsan gerek doğuştan, gerekse hayatının her anında kendisine doğru sürekli bir nimet akışıyla karşı karşıyadır. Kendisine gelen nimetler çoğunlukla sebepler aracılığıyla olduğu için insan şükran duygularını bu sebeplere yönlendirmeye çok eğilimlidir. Oysa bu duygunun gerçek anlamda yönetilmesi gereken tek merciğinin Allah olduğu Kur'an'da bize defalarca belirtilmektedir. Kur'an'da bu minnettarlık şükretmek olarak tanımlanır. Şükretmek, aracılar kim ya da ne olursa olsun, bütün nimetleri gönderenin yalnızca Allah olduğunun ve her konuda yalnızca O'na muhtaç olduğunun bilincinde olmaktır. Allah'a karşı teşekkür ve minnettarlığını da kalben ve dille ifade etmektir. Yalnızca Allah'a şükretmek ve yalnızca O'na minnettar olmak, ayetlerde gerçek bir kulluğun göstergesi olarak belirtilmiştir. Bakara suresinin 172. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Gerçekten de yalnızca Allah'a şükreden bir kimse, bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini kavramış demektir. Yani her şeyin onun elinde, onun kontrolünde olduğunun, kısacası Allah'tan başka ilah olmadığının bilincindedir. Bütün nimetlerin Allah'tan geldiğinin bilincinde olan bir kimse ise, yegane güç, kuvvet ve söz sahibinin Allah olduğunu bilir. Bu kimse Allah'tan başka ilah olmadığını kalbine yerleştirmiş, katıksız imana sahip bir kimse demektir. Kur'an'da tarif edilen ve övülen insan modeli de budur. Duygusal insanlarda ise durum tam tersidir. Bu kimseler sahip oldukları bütün nimetleri Allah'ın bunları yaratırken vesile kıldığı maddelere ve şahıslara bağlar. Bunun sonucunda da onlardan medet umarlar. Onlara müteşekkir kalır, onlara şükretmeye çalışırlar. Kısaca Allah'tan başka güç ve etki sahibi sandıkları sayısız sahte ilahlar edinirler. Akıllarını kullanmadıkları için bütün bu sahte ilahları da onların yaptıklarını da Allah'ın yarattığını kavrayamazlar. Allah'ın dilemesi ve emri olmaksızın hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir şeye güçlerinin yetmeyeceğini göremezler. Bu yanlış minnettarlık duygusu romantik insanlarda ezikliğe neden olur. Kendilerine minnet ettikleri kişiler karşısında kendilerini ezik hisseder, bunu hareket ve sözleriyle açığa vururlar. Bu kişiler patronları, bir aile büyükleri, zengin bir akrabaları gibi gözlerinde çok büyüttükleri insanlar olabilir. İşte bir mümine asla yakışmayan bu tavır, romantizmin insanlara verdiği sayısız sıkıntıdan sadece biridir. Romantizm, kimi insanlarda içine kapanıklık, insanlarla iletişim kuramama biçiminde kendini gösterir. Bu tür duygusallıkta kişi, yalnızca kendi dünyasında, kendi sorunlarıyla ilgilenen, çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız ve etkisiz bir yapı sergiler. Kur'an'da emredilen güçlü bir kişiliğe sahip olmadığından, dış dünyanın olaylarıyla başa çıkacak dirayeti ve gücü gösteremez. Karşısına çıkan sorunların üstesinden gelmeyi göze alamaz, sürekli aciz, çaresiz ve başarısız bir kişilik sergiler. Tevekkülü, Allah'a dayanıp güvenmeyi, Allah'a yönelip ondan yardım istemeyi düşünmediği için, kendini tüm dünyaya karşı tek başına ve savunmasız hisseder. Bu yüzden kendi içinde yarattığı hayal dünyasının dışına çıkmaktan korkar. Duygusallığın sebep olduğu bu melankoli hali, bu tip kişileri bunalıma kadar sürükler. Kendini insanlardan tecrit etme, stresli olma, moral bozukluğu, sinir krizleri geçirme, yas tutma, bunalıma girme ya da intihar düşüncesi gibi tavırlar duygusal insanlara özgüdür. Örneğin arkadaşının yaptığı bir espriden alınan bir genç kız bütün geceyi ağlayarak geçirmeyi, bütün akşam arkadaşının bu sözü söylemesinin nedeni üzerine düşünmeyi makul görebilir. Bir başkası içinse saçının beyazlaması ya da değişmeyecek fiziksel bir kusur bunalıma girmesi için yeterli olabilir. Gözü neden renkli değil, boyu neden biraz daha uzun değil gibi yüzlerce konu zihnini meşgul ederek soruna dönüşür. Duygusal bir insanın tüm bunlar için canı sıkılır, üzüntü duyar. Bu tür kişilerde karanlıkta oturarak düşünme adı altında vesvese yapma, hüzünle şiirler yazma, saatlerce duvara bakarak hayal kurma tipik davranışlardır. Yağmurda yürüme, derin derin iç çekme, uzaklara dalma, omza yaslanıp ağlama, gözleri dolarak sesi titreyerek konuşma gibi tavırlar da duygusal kişilerde sıklıkla görülür. Bazıları efkar dağıtma adı altında içki ve sigaraya boğulur. Neticede bunların hepsi karanlık bir dünyaya ait iç sıkıntısına, huzursuzluğa, kısacası ruhen ve bedenen sağlıksız bir hayat sürmelerine sebep olur. Bunların hepsinden önemlisi de duygusal insanların Allah'ın beğenmediği bir ahlakı yaşamış, onun hoşnut olmadığı bir hayatı benimsemiş olmalarıdır. Bu tür kişiler elbette ömürleri boyunca kendilerini odalarına kapatıp yaşamazlar. Diğer insanlarla birlikte sosyal hayatın içinde yer alır ancak kişilik bozukluklarını toplum içinde de devam ettirirler. Genelde alıngan ve kırılgan bir yapıya sahiptirler. Her sözden kendi aleyhlerinde bir mesaj çıkarır, hiç kastedilmeyen anlamları üzerlerine alırlar. Sık sık bozulur, küserler. Basit bir olay karşısında bile gözleri dolar, gizli gizli ağladıkları görülür. Gerçekte buraya kadar saydığımız tüm duygusallık türleri, akılcılığı terk edip duygularına bağımlı yaşayan herkeste belli derecelerde mevcuttur. Ancak şartlara ve kişilere göre farklı biçimlerde dışa vurulur. Örneğin, öfkeli, asabi, dengesiz bir kimse, kendisine her ne kadar sert ve haşin bir görünüm vermeye çalışsa da, aslında duygusallığını ve acizliğini asabiyet kılıfı altında gizlemektedir. Böyle bir kimse, hiç umulmadık bir anda ağlayıp sızlanmaya başlayabilir, kendini küçük düşürecek durumlara sokabilir. Kısaca, bir insan iman etmiyorsa ve iman edenlerin sahip olduğu akla sahip değilse, bir akıl ve karakter zafiyeti olan duygusallığı içinde taşır. Ortam ve şartlar, karşısına çıkan olaylara göre de bu duygusallığımız çeşitli dengesizlik ve kişilik bozuklukları şeklinde dışarı vurur. Duygusallık ancak iman eden, Allah'tan korkan ve akleden müminleri etkisi altına alamaz. Şeytanın ihlaslı müminlere karşı hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla şeytan duygusallık silahını müminlere karşı kullanamaz. Allah Hicr suresinin 42. ayetinde şeytan için şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur buyurmuştur. İşte bu nedenle müminler imanlarından, Kur'an'a bağlılıklarından ve akıllarından kaynaklanan sağlam, güçlü, dengeli ve dirayetli bir kişiliğe sahiptirler. Gelin siz de her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilerek davranın ve duygusallığın tüm olumsuz etkilerinden sakının. Böyle davranarak insanları duygusallığın karanlık dünyasından çıkarmaya vesile olmanın hem zevkini yaşayın hem sevabını kazanın. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Thank you.